Önemli. Yani aslında Zenon da aynı şeyi düşünüyor ve düşündüğü şey ne? Devrim yoktur. Değişim yoktur. Bir vardır. Ama Zenon onu biraz ters, değişik bir yoldan ele alıyor ve Parmenides birin varlığını tanıtmaya çalışırken Zenon çokun varlığını yadsımaya çalışıyor. Yani aralarındaki şey bu, fark bu. O yüzden o paradokslar çıkıyor. Çünkü Zenon Parmenides'i doğrulamak için çok varsayıldığında ortaya çıkacak olan çelişkileri göstererek çokun varlığını çürütmeye, dolayısıyla birin varlığını doğrulamaya çalışıyor. 40 tane yazmış. Ama 4 tanesi bir yerde, 2 tanesi başka bir yerde, 6 tane var deniyor. Aslında hemen hepsi şey, aynı noktaya indirgenebilir. Yani geri kalanını görmediğiniz için kesin konuşamıyoruz ama yani bir ve çok kavramları ile ilgili, sürekli ve kesik bir kavramları ile ilgili. Şimdi bu Zenon'un yaşamı ve şimdi şuraya bakalım. Evet, bu Parmenides onu oğlu olarak kabul ediyor. 25 yaş daha genç. Babası Telemtagoras. Zenon şimdi Atina'ya gelmiş. Yani Atina'da, orada da kısa bir süre kalmış ve o eğer Atina'da kalsaydı orada şu an olduğundan çok, o dönem içinde çok daha büyük bir ün kazanabilirdi, saygınlık kazanabilirdi. Ama Atina'da kalmış, yaşamın geri kalan bölümünü İtalya'da, Elea'da geçirmiş deniyor ve yani kendi kentini de pek terk etmemiş. Özelliği şey, çok, ne derler ona sıfat olarak, bir de yürekli, gözü pek, yani aşırı yürekli. Bir tiranla problemleri olmuş. Şimdi o da biraz enteresan. Çünkü sadece Elia'da yaşadıysa o zaman o tiran Elia tiranı olmalı. Ve Elia tiranı yaşına da dikkate alırsak Parmenides'ten sonra gelen bir tiran olmalı. Çünkü bu tiranla şey yapmış. Yüksek komploya katılmış. Ve işkence yaptırmış Zenon'a. Zenon tüm dostlarının adını sayınca tabii ki şey olarak belli bir kişiyi adını vermiş olmuyor. Değil mi? Sonra pest diye çevirmişler İngilizce'ye. O bela, veba aslında. Devletin vebası demiş tirana ve çeşitli yorumlar var nasıl söylediği konusunda. Yani onları çok fazla ilgilendirmiyor ama enteresan şeyler. Bir keresinde, bir tanesinde şey, tiranın kulağına yaklaşmış. Bir şey söylemek, fısıldamak için ve kulağını ısırmış. O öldürülünceye kadar o şekilde kalmış falan, böyle şeyler söylüyorlar. Ama ne olursa olsun bu tirana karşı hareketinden sonra halk ayaklanıp tirana devirmiş ya da öldürülmüş. Böyle bir şey var. Yaşantısı var. Yani bunlar yaşadıkları kentin politik yaşamına ilgisiz değiller. Şimdi biraz önce söylediğim şeyi Sokrates söylüyor, Platon söyletiyor, Parmenides de söyletiyor. Parmenides her şeyin bir olduğunu gösterirken Zenon ise çokluğun olamayacağını gösteriyor. Aradaki şey bu. Fark demeyelim ama ilişki bu. Bir bulanıklık var mı şeyde? Var mı? Ofis.
Evet.
Okudun mu? Okuyun. Şimdi burada bu sorunu yani genel olarak anahtar belirli bir ve çok ilişkisi ama sorunun içine girdiğimiz zaman derinleşiyor ve yeni sorular çıkıyor ve aslında çok çok da şey ayrışıyor yani bu şeye bağlı, meditasyona bağlı ya da konsantre olmaya bağlı ve ne gibi sorular çıkıyor? Süreklilik ve birlik arasındaki ilişki. Şimdi yine aynı temalar var. O temalar konusunda sorgulayacağımız noktaları sorgulayalım. Yani çelişkinin paradoksun, şimdi paradoks, çelişki, çatışkı, antinomi falan bu sözcükler birbirlerinden ayrı sözcükler. Ama aynı şeye değişik noktalardan bakarak anlatım veriyorlar. O yüzden yani aynı olduklarını söylemiyoruz ama aynı şeyle ilgili olduklarını söylüyoruz. Şimdi burada ilgili olan şey gerçeklik ve varlık. Çünkü bu şeyler o dönemde özellikle eratiklerin çok emin oldukları şey çelişen şey varlık taşıyamaz. Yani çelişen var olamaz gibi bir önyargı diyelim ya da bakış açısı diyelim. Çünkü daha sonra şey tam tersinin ileri sürdüğünü görüyoruz. Varlık çelişkiyi taşımak zorunda kendi içinde. Yani var olmak için şimdi var olmak için derken bundan neyi anlayabiliriz? Soyut varlığı ya da görgü varlığı, görüngüsel varlığı. Yani ikisi arasında fark vardı. Oluş ve varlık farklı şeyler ve bunlar da yani eratikler oluşa gerçeklik yüklemiyorlar, yani varlık yüklemiyorlar o anlamda. Ve varlık yüklemek ne anlama geliyor? Oluştan farkı ne? Bunları netleştirirsek yani olayı çözebiliriz ama bunlar belirsiz kalırsa bu bütün şeyde bir yumak olarak kalır. Yani çözümsüz bir yumak olarak kalır. Yani şimdi elektrikler oluş sürecini görüyorlar, görmüyor değiller. Filler yürüyor, kelebekler uçuyor, kuşlar uçuyor vesaire. Devrim var. Ama var demiyorlar. yok diyorlar. Yani daha doğrusu yok da demiyorlar, var ve yok diyorlar. Ve gerçek varlığı ya da varlığı devime yatsıyorlar. Varlıktan anladıkları şey aistiram. Varlıktan anladıkları şey varlığın yalnızca varlık olduğu. Ve değişime, devimi, kıpırdamayı, bölünmeyi vesaire bütün bunları yatsıdı, onları kapsamadı. Varlık sadece kendisi olduğu zaman başka hiçbir şey kapsamıyordu. Ya bu varlığı görüngü dünyasına yüklemiyorlar. Haklılar. Çünkü görüngü dünyası yalnızca varlık değil, yokluk da içeren bir dünya. Yani görüngü dünyası, görüngü eşittir görüngü diye kalmıyor. Şimdi o soyutlama herhalde anlamlı. Yani varlık eşittir varlık. yani o zaman elektrikler şey demiyorlar aslında A eşittir A ya da bir şey eşittir bir şey demiyorlar. Çünkü bir şeyin varlığını kabul etmiyorlar. Yani sadece varlık var, onun dışında hiçbir şey yok.
Ve,
evet, kişisel fark var. Eğer bir şeyden söz ediyor olsalar ve bir şey işte bir şey diyor olsalar o zaman yanılacaklar.
Varlık bir şey var.
O zaman tabii yani varlıktan ayrı bir şey söylemiş olacaklar ve şimdi o yüzden çürütülmesi en zor şeyi söylüyorlar ya da en sağlam şeyi söylüyorlar. Varlık yalnızca varlıktır. Çünkü bir şey eşittir bir şey dense biz ona şey diyebiliriz. Bir şey aynı zamanda bir şey eşittir varlık. Yani bir şey eşittir bir şey eşittir varlık. Çünkü bir şey vardır. Bir şey hem bir şeydir hem varlıktır. Şimdi dolayısıyla iki ayrı şey. Ama varlık kendisinden başka bir şeye eşit olmaya izin vermiyor. Şimdi burada zor olan şey ve gerçekten zor olan şey varlıkla ne düşündüklerini düşünmek. Varlıkla hiçbir şey düşünmüyorlar. Sadece varlığı düşünüyorlar. Hiçbir belirlenim, hiçbir negatif, hiçbir ilişki, karşıtlık vesaire düşünmüyorlar. O yüzden varlık tektir, birdir diyebiliyorlar. Ve bu soyutlama. Yani biz doğal bilincimizde varlığı hep somut olan bir şey olarak düşünüyoruz. Bu cisimler, dünyalar vesaire bunlar varlık. Ama varlık kavramı o değil. Ve felsefede yani bu insanların yaptıkları şey bize onu gösteriyor. Doğal bilincin tasarımları bilgi vermiyor ya da gerçekliği vermiyor ve onun için özel bir işlem gerekiyor. Onun için felsefi düşünce gerekiyor ve yani bunları izlemek daha sağgörülü göründüğü için biz felsefeye yöneliyoruz şeyde, doğal bilinç aşamasında. Hepimiz felsefenin dışından geliyoruz. Niye geliyoruz? Çünkü şeyi görüyoruz şöyle bir şekilde, bilgi daha özel bir yöntemi, yaklaşımı vesaire gerektiriyor ve o sadece onu o gereksinimi duyan bizler değiliz. Bütün tarihte insanlar o gereksinimi duymuş ve değişik yanıtlar vermeye çalışmışlar. Yani kimi dinde yanıt vermiş, kimi başka bir şeyde vesaire. Ve yani burada şey buluyoruz işte, arı düşünceyi buluyoruz. Yunanlıların özelliği oydu, o yanıtı sadece düşünceye dayanarak vermeye çalışıyorlar. Başka bir şey değil. Yani o deneyimden kopmaları olarak yorumlanıyor. Ama doğru değil. Çünkü yani deneyim felsefe tarafından dışlanan bir şey değil. Deneyimin kendisinin ne olduğu da açıklanıyor. Şimdi burada ayrıca açıkça bunlar görsel olmayan bir şeyin peşindeler. Yani görüngü dünyasından kuşkulandıklarına göre orada onların sorularının yanıtını şey vermeyecek, duysal algılar vermeyecek.
Görüntülerin açıklamasını nasıl yapıyorlar? Yani şimdi görüntülerin içinden geriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani gerçeği...
Bir şey gelmeye mi çalışıyorlar?
Yok herhalde. Allah Allah.
Orası tekrar bir şey değil mi? Şimdi görüngüden nasıl geçiyorlar?
Görüntüden yani, hareketle geriye gidip bu gerçeği izleyip veya görüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorlar? İçinde buldukları anı, bunu görüntüyü nasıl değerlendiriyorlar? Yani oluşuyor.
Onu anlatmak çalışıyorum. Yani şimdi yazılardan da çıkacak o. Görüngüyü nasıl değerlendiriyorlar? Görüngüyü gerçek varlık olarak değerlendirmiyorlar. Çünkü görüngünün niye gerçek varlık olduğunu düşünmüyorlar. Parmenides'i hatırlarsak.
Gerçek olarak değerlendirmiyorlar da ne olarak değerlendiriyorlar? Yani onu yok mu sayıyorlar?
Görüngüyü yok saymıyorlar. Yok sayıyorlar ama aynı zamanda vardır sayıyorlar. Onu burası eğer şey yapıyor galiba, yani biraz gözden kaçan bir nokta, çünkü söylenen, yani okunan ya da söylenen şey çok anlamlı olmuyor. Şimdi görüngü bu bir kere varlık kapsıyor. Yani görüngünün var olmadığını, hiçbir şekilde olmadığını söylemiyorlar ve söyleyemezler de. Görüngü var ve yok. Dolayısıyla oluş, değişim, süreç, geçicilik. Yani görüngüde gördükleri şey bu. Bunu istemiyorlar. Varlık ise yalnızca var. Her zaman var. Evet, yokluğu düşüyor. Değişmez. Süreçsiz, kalıcı, sonsuz,
saltık,
sınırsız, saltık,
bir.
Böyle nitelikleri var ya da böyle yüklemleri var. Yani ya da bunlar aslında her biri farklı kavramlar ama yine de varlık için söylenebilecek şeyler. Yani görüngü yok değil. Görüngünün bu önemli. Yani şu dünya var, bu dünyayı yok diye bir tarafa atmıyorlar ya da yani biz hayal dünyasında yaşıyoruz falan demiyorlar. Yani bunları söyledikleri şey çok açık. Görüngü dünyası, fenomenler dünyası geçici bir dünya ve şey değil, ona kalıcı olanı araştırıyorlar. Kalıcı olan, sağlam olan, değişmeyen.
İlişkiyi nasıl kuruyorlar peki? Yani bu o zaman varlık durumundan, yani gerçeklik durumundan o görüngüye geçişi nasıl değerlendiriyorlar? Onun değerlendirmesini yapıyorlar mı? Yani birbirinden alakalı şeyler olarak mı görüyorlar görüngüyle gerçekliği?
Alakalı şeyler olarak görüyorlar. Eğer alaka şeyse, yani mesela varlığın kalıcılığına karşı görüngü geçici ve görüngüde kalıcılık yok. Yani ikisi farklı şeyler. Alaka bu. Varlık kalıyor. Varlık her zaman var. Yaratılmamış, yok olmayacak ve değişmeyecek, ayrışmayacak. Yani burada düşüncenin bir isteği var, bir şeyi var, beklentisi var ve onu görmemiz lazım. Yani şeyi kabul etmiyor. Her şeyin geçici olmasını kabul etmiyor o insanlısı. Yani,
kabul etmeyip bunun daha derinindeki şeyi araştırmaya çalışıyor.
Daha derinlerinde değil. Bu şey diyor, benim istediğimden başka bir şey.
Gerçeği bulmaya çalışıyor evet. Ama o, yani varlıktan mesela yokluğa geçmediği için bu sefer orada mı kalıyor mu? Yani anlayamıyorum.
O zaman bekle biraz şey yapacak, bağlantılar kurulur. Yani karışık değil aslında. Şimdi burada
kalıyor yani
bilgi var olanın bilgisidir. Görüngü içinse sanın. Bunu, yani ona şey demiyorlar, yanlış demiyorlar görüngünün bilinç durumuna. Onun sen olduğunu söylüyorlar, 90. Yani görüş ve görüşler özler. Kişilere göre değişebilir. Ya felsefede biz şeyi istemiyoruz, görüş istemiyoruz. Görüş kişisel, görüş göreli, çağa göre, kültüre göre vesaire değişebilir olan bir şey ve ondan şu çıkar, hiçbir insan başka bir insanla kesinlikle aynı bilinç yapısını taşımıyor. Bu sanı düzleminde düşünürse. Herkesin her konudaki görüşü değişik olabilir. Yani yüzlerce, binlerce konu olduğuna göre insanların görüşlerinin çakışması, birbiriyle anlaşması olanaksız. Tam tersine görüşler birbirinden farklı. Birbirinden farklı olması şu demek, birbirini reddetmesi demek. Yani bir konuda iki ayrı görüş olamaz. Varsa bu iki ayrı görüş, bunlar birbirini reddediyor. Üç ayrı görüş varsa, üçü de birbirini reddediyor. Vesaire. Ve görüşler alanı açıkça çatışma alanı. Yani herkes görüşünü ortaya koyarsa, herkes birbiriyle çatışır. Şimdi çatışmaları kaldırmak için bir görüş dayatalım ve herkes aynı görüşe gelsin. Bu ideolojinin ve despotizmin işi. Öyle değil mi? Yani görüşleri eşitlemek, zorla eşitlemek bu şey. Yani dünya tarihinin bildiği bir şey. İnançlılar da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve Tanrı korkusuyla insanları belli şeylere boyun eğmeye zorlayarak bir görüşler birliği ve uyum getirmeye çalışıyorlar. Amaç iyi. Ama özgürlüğü kaldıran bir amaç, özgürlüğü yok eden bir amaç ve görüş. Yani şimdi görüşe niye izin vermiyorlar ya da niye görüşten kaçmaya çalışıyorlar? Çünkü görüş sübjektif ve hem gerçek değil hem insana uygun değil. Ya gerçeklik ortaya çıktığı zaman, bu mantıksal bir yasa olarak ya da bağlantı olarak ortaya koyulduğu zaman, aslında bilim tarihinde de bunu görüyoruz. Genel olarak bu şey olmuyor, kuşkuyla karşılanmıyor, tartışılmıyor, reddedilmiyor ve kimse de şeyi hissetmiyor, ezildiğini, baskılandığını, zorlandığını hissetmiyor. Fizik yasaları, geometrinin teoremleri. Yani burada usun onayı var ve usun onayıyla, bilinciyle, bilerek onaylaması usun onuru, değeri, kendine saygısı ve gücü. Yani bunu yapmadan, anlamadan, tanıtlamadan ve kavramadan onay vermek o kölelik. Yani insana yakışmayan şey ve insanın hamlığını, toyluğunu gösteren şey. Şu anki durumu. Hep ondan kaçmaya çalışıyoruz. Yani gerçeği bulalım ama gerçek böyle bize dışarıdan dayatılan bir şey olmasın. Yani Tanrı'nın, dinin ya da ideolojinin dayattığı bir şey olmasın. Bunu biz bulalım ve o şekilde biz o görüşler düzleminin üstüne geçelim, ötesine geçelim. Çünkü bir gerçeklik düzlemi var.
O gerçeklik düzlemine karşı kişi görüş olarak değerlendiriyorsa,
o zaman görüş olarak değerlendirmeye devam edebilir.
Böyle kalır o zaman.
Kalır. Yani herkes şu anda doğal bilinç o yapılar, öyle yapılara bürünmüş durumda ki ona içine işlemek mümkün değil. Yani ve bu felsefe tarihinde de görülen bir şey, bugün de görülen bir şey. Yani insan bilincinin gerçeğe karşı direnci çok çok yüksek. Çünkü yani bir bilinç yapısı yıllar içinde oluşan bir şey ve oluştuktan sonra da sistematik bir bütün olarak kalan bir şey. Ona dokunmak, onu sağda solda düzeltmek neredeyse olanaksız. Neredeyse, yani çünkü şey, %99 diyebiliriz. O yüzden felsefede zorluk yaşıyoruz. Ve yani çünkü kültürler de o sağlamlığa gereksiniyorlar kendini ayakta tutabilmek için. Her şeylerinden kuşku duyan kültürler var olamazlar. Yani bir kültür kendine ne kadar sarılırsa, Çin'de olduğu gibi. Yani görüyorsunuz merdivenler herhalde belki de onlar şeyden kalma, ilk hanedanlardan kalma ya da yani yüzlerce, binlerce yıl değişmeden kalabiliyorlar. Çünkü kültür kendine sarılmış, duvarlarını çekmiş, dışarıya gidip kolaçan etmişler, dışarıda bizden daha iyisi yok demişler. Orada da izolasyonu tamamlamışlar ve Ondan sonra işte emperyalistler, sömürgeciler gelip üstlerine girinceye kadar değişime kapalı kalmışlar. Yani kiliş tavlalarında yaşıyorlar, kulübelerde yaşıyorlar. İmparatorlarının da şeyleri var, yine kulübe gibi sarayları var. Şimdi gökdelenler, o gökdelenler onların değil. O kültürün içinde kalsalardı, yani milyonlarca yıl öyle sürebilirler. Çünkü A'ştır A'ya, Parmenides'in varlık üstü varlığına kilitlenmişler ve değişmiyorlar. Değişim çok zor. Yani her durumda zor. Bir birey durumunda da, bir kültür durumunda da, ulus durumunda, devlet durumunda. Çünkü değişim ortadan kalkmak demek. Yani burada söz konusu olan şey bir yerine bir ayar yapmak değil, bir tek noktada bir değişim yapmak değil. Çünkü bilinç bir sistem ve bir noktasının değişmesi, her tarafının değişmesi. Eğer gerçekten o nokta gerçek bir değişim görmüşse, yani başkalaşmışsa, o zaman bütün bir sistemin de değişmesi gerekir. Yani ama biz şunu yapıyoruz, kendimizi olduğumuz gibi tutarak oraya felsefeyi yerleştirmeye çalışıyoruz, uyarlamaya çalışıyoruz. Yani o pek işleyen bir yöntem değil. Yani düşünce tamamen kendini özgür bırakmalı ve Descartes'in yaptığı gibi, yani sıfırdan başlamalı. Şimdi görüşler konusunda söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani görüşten niye kaçmaya çalışıyor? Çünkü görüş göreli, özler ve kalıcı değil, değeri yok. O değerli olan bir şeyi bulmaya çalışıyor ve sağlam bir şeyi bulmaya çalışıyor. Onun görüngü dünyasında olamayacağı, duyularla bilinemeyeceği sonucunu çıkarıyor. Gerçeklik duysal değildir. Eğer gerçekliğe varlık dersek, o zaman varlık duysal değildir. Ya Parmenides'in varlığını duyular algılamıyorlar. Ama biz varlığı duyularla algıladığımızı düşünüyoruz.
Zenon hareketi ve çokluğu yatsıyorsa, görüngü dünyasında yatsımıyor mu?
Yatsıyor. Ya aynı şekilde. Görüngü dünyasının doksa dünyası olarak kabul ediyor. Gerçek dünyası olarak kabul ediyor.
Bu yatsıma yok sayma anlamına değil ya.
Hayır. Gerçekliği yatsıyor. Görüş olarak kabul ediyor. Yani geçici olarak kabul ediyor daha doğrusu. Çünkü yani şimdi bir de şey vardı, görüngü şey değil, görünüş değil ya da yanılsama değil. Yani görüngü, o konuşmuştuk, yanılsama, illüzyon, o daha farklı bir şey. Yani o gerçekten olmayan bir şeyin, hiç olmayan bir şeyin varsayılması. Yani görüngü dünyasının nesneleri varlar ama aynı zamanda da yokluk kapsıyorlar. Yani varlık hep var olandır. Bu soyut düşünce. Bunlar gerçekten şey, yani anlatımlar çok yalın ama düşünülmesi çok çok zor. Yani varlık hep var olandır. Ortaya çıkmayan ve ortadan gitmeyendir. Görüngü dünyası öyle değil. Yani görüngü dünyası tabii ki ortaya çıkan ve ortadan yiten dünyadır. Yani kalıcı nesne, kalıcılık görünüşü ne kadar uzun olursa olsun. Yani biz galaksinin şeyini, yaşını bugün tahmin hesaplıyorlar. Yani doğru aslında. Orada en azından bu kurama uyuyor. Galaksiler şey değiller. Sonsuz varlık, sonsuz varlık içinde değiller. Yani geçiciler, yaşları var. Ne kadar uzun olursa olsun. Yani bir de bu süreklilik ya da nicelik konusunda sonsuzluk karşısında herhangi bir nicel büyüklüğün hiçbir önemi yok. Yani çünkü ne kadar büyük olursa olsun yine de küçük. 100 milyar yıl bize uzun geliyor. Alakası yok. Yani 100 trilyon yıl bile bir saniye bile değil şeyde. Evet, zamanın bütünü içinde. Yani zamanın sonsuzluğu içinde. Ya ne olursa olsun bunlar geçici ve galaksiler doğuyor, bitiyor. Şimdi düşünün mesela sonsuz zaman geçtiğine göre bugüne kadar ortaya çıkan ve giden galaksilerin bir sayısının ne olduğunu düşünebilir miyiz? Sonsuz. Yani sanki ilk kez burada mı yaşam ortaya çıkıyor? Yani o sonsuzluğu genellikle şey yapmıyoruz, yoklamıyoruz ve düşünmüyoruz. Ama bundan sonra ortaya çıkacak olan, ya yaşam varmış böyle bir şey. Bunlar çıkıyor. Yani görüngü dünyası aslında sonsuz zaman içinde sürekli olarak olduğu gibi kalmayan, ortaya çıkan ve giden bir değişimler dünyası ya da değişimler dizisi.
Varoluşla varlık arasında fark var mı?
Var. Yani bunlar işte temel kavramlar ve bunların arasındaki ilişkiler yani bütün bu problemler o ilişkilere bağlı olarak çıkıyor ve o şekilde çözülüyor.
Yani, varlığa örnek verebilir
miyiz? Şimdi verebilir miyiz varlık için örnek?
Nasıl doğru?
Bir de
varlığa örnek sadece kendini verebiliriz. Varlık.
Yani şey diyor, bir daha yani değiştirmek ya da değil mi? Yani,
özgürlük yani, vardır mesela.
Nasıl yaklaşacağız varlık şeyine? Yani nasıl canlandırma değil mi? Nasıl düşüneceğiz
varlığı?
O kadar. Sadece varlık.
Şimdi varlık deyince yalnızca var, her zaman var. Yokluğu dışlayan, değişmeyen, süreksiz, kalıcı, sonsuz, sınırsız, saftır bir diye tanımlanır. Buna örnek verilebilir mi?
Yani Tanrı gibi bir şey bir tanım oluyor yani.
Tanrı'ya gibi benzetiyorlar.
Yani bunun felsefi düşünceyle nasıl bir ilişkisi olabilir? Yani hiç sorgulanmayacaksa tekse yani o öyledir sadece deyip geçilecekse bunun felsefeyle nasıl bir bağlantısı olabilir?
Şimdi şöyle düşünelim, varlık
yani onu sorgulanmayacaksa ama öyle kabul et.
Hayır, sorgulamayacağız demiyoruz. Sorgulayıp
kafanda canlandıramayacaksın. O öyle işte, var falan diye geçiştirecek mi? Bu sorunu anlamaya mı? Çözümlemeye mi çalışacak?
Şimdi, tamam. Güzel soru var, yani
esasında örnek verilmez mi değil? Bir sürü şey var diyoruz.
Yani örnek verilmez
mi? Yani ne vardır dersen birçok şey
var. Özgürlük vardır mesela işte örnek bir tane.
Evet. Tamam, böyle olunca anlayabiliyor insan.
Yani nelerin var olduğunu
var.
Örnek var.
Var olmak farklı diyor. Yani
kelimelik haliden de var olmak diye söylüyorum. Yani var hali.
Varlığın oluş hali. Varlık.
Sevgi hali.
Varoluş evet.
Varlık daha örnek istiyor.
Evet,
yani
var.
Var. Özgürlük.
Sadece var.
Özgürlük olmaz çünkü her zaman var değil.
Özgürlük
zaten
böyle kalıcı.
Özgürlük olarak özgürlük.
Kavramı
olarak.
Özgürlük olarak
özgürlük. Olmaz ama. Olmasa kavramı olmaz. Devlet
yok.
Ne için özgürlük nasıl yani konuya girdi?
Örnek aldım ben örnek. Yani bütün kavramlar.
Yani.
Genel olarak çok kavramları düşünürsün. Ve örnek olabilir.
Var olmakla varlık farklı şeydi.
Var olmaya geçmedim ben varlık
için. Varoluş farklıydı. Yani varoluş daha çok görüngüye yakın bir kategori ve o mantık öneminde inceleyeceğiz. Şu an onu şey yapamayız. Bu bağlantıya getiremeyiz. Yani çünkü öz var, öz kavramı ile ilgili. Öz ve varoluş. Görüngü ve varoluş. Mesela Sartre, Sartre'ı düşünelim, varoluşçu olarak biliniyor. Ve bunun yani o bakış açısının varoluşçu niteliğini almasının, adını almasının nedeni varoluşu özün önüne koyması. Yani öz burada değişmeyen, sağlam olan, kalıcı olan şeyi belirtirken varoluş ise daha çok görüngü gibi duruyor ve değişkeni, geçici olanı filan anlatıyor ve yani varoluşçular saltayı kabul etmezler mesela. Çünkü yani varoluş her zaman şey. özden ayrı olarak değişkendir. Varoluş ayrı bir kategori ama yani bilmediğimiz şeyler değil bunlar. Bunları biliyoruz. Doğal bilincimizde biliyoruz ve genellikle doğru olarak kullanıyoruz. Varlık ve var olmak aynı şeyler değil. Bir şeyin var olduğunu söylediğiniz zaman orada aslında onun varoluşunu kastetmekten çok varlığını kastediyoruz. Çünkü yani varoluş da kastediliyor olabilir. Yani bir şeyin var.
Şimdi onu düşünebildiğimiz kastediyoruz. Başka hiçbir şey kastetmiyoruz. Onu düşünebildiğimiz kastediyoruz. Başka hiçbir şey kastetmiyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz onun hakkında çünkü.
Mesela İngilizce'de
her şey var şüphesiz.
İngilizce'de it is dendiği zaman bunun anlamı şu, o vardır.
O vardır.
Tamam, is, İngilizce'deki is varlık yüklemini yüklüyor şeye. O özneye, her neyse o özne ve aslında o zaman onun doğru olmaması gerekir. Çünkü oradaki özne, görüngüsel bir özne olarak varlık yüklemini taşımaya uygun değil. Ama yine de o deniyor. Şimdi oradaki soruya yaklaşmaya çalışacağız. Ya belki biraz dolanarak geliyoruz ama yani izlemeye çalışırsanız işe yarayabilecek şeyler çıkabilir. Yani şimdi it is dendiği zaman ya da o vardır dendiği zaman bu yanlış. Çünkü varlık her zaman var olmayı anlatıyor ama o ise ya da özne ise her zaman var olan bir şey değil. Dolayısıyla biz geçici olana geçici olmayan bir yüklem yüklemiş oluyoruz. Bu saçmalık. Ama yine de onu söylemek gerekiyor ve onun oradaki hatayı düzeltmenin yolu yani o vardır anlatımındaki çelişki ya da uygunsuzluğu düzeltmenin yolu o yoktur anlatımını ona eklemek. O zaman it becomes oluyor. Evet.
To be or not to be.
To be and not to be. O Shakespeare'in
ki... Olmak anlamında, oluş anlamında değil mi?
Varlık.
Be yani, be anlamında.
Be.
Olmak.
Being.
Derin.
Existence değil o, being.
Olmak anlamında. Yani.
Olmak.
Aslında var olmak değil, olmak.
Olmak.
Varlık olmak, varlık anlamında.
Evet. Yani İngilizce'nin it is in.
O olmak. Yani,
o vardır.
O varlık anlamında.
Vardır
değil. Olmak.
İyi anlamında.
Ha?
Orada iyi anlamında.
Ama işte İngilizler it be diyemiyorlar. Dememeleri gerek. Çünkü kaba.
Falan dese vardır
anlamında. Yani be, o izin gramer kitaplarında ya da sözlüklerden bulabilirsiniz. Yani izin kökü, masları be.
Hani there is.
Be
de
olmak
anlamında
kullanılır.
Be olmak. Hani tabii ki. To be, olmak. Türkçedeki olmak var, İngilizce'deki to be.
Şey demek istiyorum.
Tamam, İngilizce örtüşüyor diyebiliriz.
Yani var anlamında
değil de oluş anlamında.
Olmak, oluş anlamında.
Oluş ayrı bir şey.
Olmak anlamında.
Yani var oluş o yüzden şeyden farklı.
Deriz, niye demiyoruz?
Yani
derer,
deriz.
Varlığı niye kullanmıyoruz da to be kullanmıyoruz?
İngilizce'de yok. Var sözcüğü, var olmak yani. orada ne var? Var İngilizce'deki var yani şöyle şey yapalım. There is ya da şey there are fark etmez. Eşittir bu var. Yani onları şöyle göstereyim. Vardır. Şimdi Türkçe'de var diye özel bir sözcük var. Bu Almanca'da yok, İngilizce'de yok, Fransızca'da yok. Yani Fransızlar şey ne diyorlar? Il ya diyorlar. Il ve ye. İle ve ye. Ya o kadar. Bu şey, Türkçe'de özel bir kazanç ya da özel bir fazlalık. Çünkü der orası demek, bu bir işaret şeyi, sıfat mı? İlgeç. Pardon, belirteç. Belirteç, evet sanırım. Ve burada der ve is yan yana koşar, o da şey, yüzündeki koşaç bir, o yan yana geldiği zaman vardır gibi bir anlam çıkıyor. Tamam, yani bu o dilin şeyidir. Ama İngiliz orada hiçbir zaman varoluştan başka bir şey düşünmüyor. Yani o işaret şeyine, belirteçine falan öyle bir şey düşünmesi söz konusu değil. Yani o ses, o simge o aynı kavramı uyandırıyor. Varlık.
Hayal mi derken de anlamadım.
Şimdi görüngü dünyasında var ve yok karşıtlığı var. Görüngü dünyasında var ve yok karşıtlığı.
Evet.
Peki varlığın karşıtı ne? Yokluğu dışlarına göre. Varlığın karşıtı yok o zaman.
Varlık karşıtsız. İlaçlıklarda öyle. İlaçlıklarda
o zaman varlığın yokluğu yok.
Evet.
Niye
bildiğin
soru.
Evet, şimdi öyle.
Yani onlar o ayrımı yapıyorlar elektrikler. O yüzden onların analitik düşündüklerini ve anlak düzeyinde olduklarını söylüyorlar. Çünkü yani varlık ve yokluğu bir arada düşündükleri zaman işler ters gidiyor onlar açısından. O zaman görüngü dünyasındalar ve o zaman geçicilik ve değişim dünyasındalar. Onun varlık olamayacağını söylüyorlar. Ya şimdi yine varlık üzerinde yoğunlaşalım. Yani orada bütün nokta düğümleniyor. Çünkü oluş kategorisi daha yüksek bir kategori ve bunlar görüngü dünyasının oluş dünyası olduğunu kabul ediyorlar. Ama varlık yalın bir şey, kategori. Şimdi elektriklerin yaptıkları şey senin az önce şikayet ettiğin şey. Yani varlıkta hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde tanımlanamaz. Yüklemlenemez. Öyleyse nedir o? Yani Parmenides'in şeyleri hatırlarsan başı yoktur, sonu yoktur, ortası yoktur. Her yerinde aynıdır. Bir yerde daha yoğun, bir yerde daha seyrek değildir. Buna benzer şeyler söylüyordu ve aslında yalnızca varlık vardır dendiğine göre zaten başka bir şey olmadığı için varlığı tanımlamada kullanılacak X de yok. Nerede o X? Varlık X'tir. Evet. Yani şimdi ben önce şunun üzerinde yoğunlaşalım diyeceğim. Varlığı kendisinden başka bir şeyle belirlemek olanaklı mı? Çünkü o zaman bir X kullanmamız gerekecek.
Hani bu şey mi? Dille ifadesinde bir kibri zor varlığı anlatamamız.
Evet. Olabilir mi öyle bir şey? Dil demek evet. Sözcükleri kullanmak. Yani
sözcükleri kullanmak, anlatamamak gibi.
Düşünceyi kullanmak demek. Varlığı nasıl anlatacağız?
Belirlediğiniz siz onda düşünecek bir şey yoktur diyoruz.
Kendisi de yoktur düşünecek.
Yani.
Ama varlık dediğiniz
düşünüyoruz ama kendisinden başka düşünecek bir şey yoktur. Yani varlıkta düşünecek bir şey yoktur dendiği zaman ona tabii ki kendisine onu da mı düşünmeyelim diyoruz.
Yani şimdi varlığın sıfatları var demiş burada yukarıda. Yalnızca var.
Evet.
Bu zaten var olduğundan daha başka bir şey değil. Her zaman var, yok, oluşuyor. Bunlar hep onu nitelikleri,
onun
başka bir şeyi.
Soyutlamaya yarıyor.
Soyutlama özel şeyleri.
Yani ona yüklemeyin diye deniyor bunları. Bunlar ona yüklü şeyler değil. Orada tabii öyle bir şey yaparsak, varlık X, Y, Z'dir falan, o zaman gerçekten o yanlış olur.
X, Y,
ama varlık için onları söylemeyeceğiz.
Ama
ve
Y de var sonuçta. Yani
X
de anlatmaya çalışıyorsun.
Varlık
X
tür
dediğin zaman
X
de var aslında.
Y
de var.
Şimdi
dış
varlıkta gösteren anlaşılıyor. Duysal
olarak gösteren
anlaşılıyor. Bundan şey yapıyor. Varlığa ilişkin soru bu yani. Soyut olması üzerinde şimdi. Arın düşünce.
Evet. Duysal olarak gösterilemez. Evet.
Bunları bütün söylediklerimizi teleyde bir anlamak için mi söylüyoruz? Yoksa şu anda da kabul edilmiş, yani kabul ettiğimiz şeyler.
Onlara biz karar vereceğiz. Elatikler ne diyorlar ve
yani
bizler neler...
Zaman zaman hani karımı yapamadıkça onlar öyle düşünüyormuşuz da gidiyoruz. Yani
evet.
Öyle yetiştiriyoruz. Biz
tamam.
Bu zamanda sanki şu anda bunları savunuyormuş ya da bunları düşünmemiz gerekiyormuş gibi.
Evet.
Yani o anlamda.
Anladım.
Onlar öyle düşünüyordu. Varlık sanımız öyleydi deyip... Yani anlamaya mı çalışıyoruz? Bunlar hakikaten şu anda da geçerli olarak kaldı.
Bazıları da geçerli.
Önemli. Yani bu dediğin çok önemli ve bir taraftan onları anlamaya çalışıyoruz. Yani varlık vardır demiş, yokluk yoktur diye eklemiş ona. Bunlar ne demek? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yani sadece o sözcükte bitmiyor şey. Şiirler yazmışlar uzun uzun, 150 mısralı, 150'lik falan ve arkasından birkaç tane daha şey gelmiş böyle, hala önemsenen düşünür gelmiş. Yani çok yalın bir konu değil. Varlık vardır demek birçok problem doğuruyor.
Ama şu da o zaman bence yani o vardır sadece, yani sorgulamayalım değil de işte bunu anlamaya, örneklemeye, soyutlamaya çalışmayalım.
Çalışalım. Yani hayır, bu yasak anlamında demiyoruz. Örneklenemez deniyor. Yani soyut bir şey.
O zaman nasıl bir düşüncemiz var? Yani bize yardımcı olur.
Düşüncemiz var bize.
Yani felsefi anlamda için nasıl yardımcı?
Şimdi aşağıda enteresan bir film var galiba.
O filmi çok merak ettim. Vallahi bakışamadım.
Ne o?
Abi sesler falan geliyor ayaklarında.
Beyaz bir muazzam bir eylem filmi var.
Aksiyon filmi var. Önemsemeyelim. Görüngü dünyası.
Evet. Şimdi soyutlamak, yani sözcüğe tam hakkını verirsek varlık kavramını soyutlamak demek, onu onda olan yani soyutlamak, ayırmak ve uzaklaştırmak gibi bir anlam taşıyor mu? Taşıyor. Ben bunu soyut olarak düşünürsem dendiği zaman bir şey hakkında, onu başka şeylerle ilişkisinden koparma imleniyor orada. Değil mi? Yani bu soyutlamanın ne olduğunu bile düşünmemiz lazım. Analiz neydi? Ayrıştırma, çözümleme ya da çözümleme diyelim. Burada yalına varılıyor. Yalın olan şimdi yani görelilik var. Görece yalın ya da saltık yalın. Ve saltık yalının bileşiğin tam tersi olması gerekir. Bileşik birden çok içeren şey. Yalında ise öyle bir şey yok. O zaman varlık için eğer her şeyden soyutlanmışsa yalın diyebiliriz. Yani yalını, mesela buğdayı tanımlamak için eğer buğdayı gerçekten yalınmışsak her şeyden, buğday eşittir buğday dememiz gerekir. Her şeyden soyutlamak ne demek biliyor musunuz? Burada buğdayın tahıl olduğunu da soyutlamak. Yani buğday bir tahıldır dersen buğday yalın olmayacak. Çünkü buğday hem kendisi hem de tahıl olacak. Buğday bir bitkidir ayrıca dersen, o daha da şeyi, oradaki bileşimi arttıracak ve yalınlığı şey yapmış olacak.
En soyut derken varlık kalmış mı diyorsun?
Evet, en soyutun anlamı bu. En soyut. Yani yalıtma ile soyutlama arasında bir paralellik var. Aynı şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani hiçbir zaman o indirgemeyi yapmıyoruz. Ona gözden kaçırmayalım. O zaman yalın olan, yani eğer varlık yalınsa orada yani yalın olanı tanımlayamayız. Yalın olanı örnekleyemeyiz. Burada düşüncemiz işte doğal düşünceden felsefi düşünceye geçişteki zorluklardan birisi bu. O yüzden herkes geçmiyor diyoruz. Yani bu normal kültürel süreçte kazanmadığımız bir şey. yeti. Yani bu hayır, bir türlü de engelleniyor diyemeyiz. Çünkü insanlar, kim insanlar baştan soyut düşünme şeylerini taşıyorlar, kazanıyorlar ya da yapıyorlar o işi. Yani ama duysal düşünceye çok fazla yönelen bir kafa hiçbir zaman o şeye, düşüncenin yalınlığına dönemiyor. Yani o mesela felsefe tarihinin kendisinde var. Görgücüler, gerçi onlar analizden, yalından, çözüm evinden söz ediyor olsalar da duyulardan bir türlü kopmuyorlar. Şimdi varlık her türlü yüklemden soyutlandığı zaman, her türlü belirlediğinden soyutlandığı zaman geriye kalan biçimiyle bir soyutlama ve bir düşünce. Yani varlığın orada fiziksel bir şey olduğunu ya da yani soyutlama dediğimiz şey zaten düşünceden başka bir şey değil. Şu aşağıda yazdıklarım, duyumsama, sezme, hissetme, bunlar düşünce değil. Yani düşünceden farklı şeyler. Sezginin ne olduğunu geçen hafta konuşmuştuk. Yani sanırım o yeterli olabilecek bir şey. Felsefe tarihinde kullanılmasına rağmen orada mesela Kant kullanıyor şeyi. Sezgi. Ama Almanca'da bile o sezgi değil. Yani anschauen Almanca'da görmek, bakmak, algılamak anlamlarına da geliyor. Yani Almanca'nın ya da Kant'ın bir hatası yok o konuda. O konuda hata şeyden geliyor. Fransızlardan ve İngilizlerden geliyor. Ve onlar intuition diye çeviriyorlar anschauen.
Yani anschauen
görüş mesela, görüş demek. Yani ama görmek anlamında, böyle bir opinion anlamında değil de görme anlamında görüş.
Bizde de sezmenin öyle bir anlamı var. Yani düşmanı sezdi dediğimiz zaman gördü, varlığını hissetti.
Çok zayıf ama var. Gerçekten şey mi yetti yani?
Böyle bir anlamı var.
Ben bunu seziyorum dendiği zaman, bunu görüyorum bir öyle bir...
Sezgi zaten içgörü diye tanımlanmıyor.
İçgörü insight. Yani öyle bir sözcük de var. İçgörü. Yani içini görmek gibi bir şey.
O... İçten sezgiyle öleceksin.
Yani olabilir ama sezgi, yani felsefede normal olarak sözcükleri gündelik dildeki anlamlarına semantik olarak zorlamadan kullanmak durumundayız. Çünkü yani anlam ayrı bir şey, mantık ayrı bir şey. Biz felsefede özünde mantıkla uğraşıyoruz. Esas da düşüncelerin mantığıyla ilgileniyoruz ve semantiklerini bozmamamız lazım. Yani o yüzden sezmek, yani Türkçe'de biz algılıyoruz deriz, görüyoruz deriz. Hatta belki hissediyoruz deriz. Ama seziyoruz bize geldiği zaman artık o biraz duysal algıdan uzaklaşmaya başladığımızı belirtmiyor mu? Ben bir tehlike seziyorum. Ben bir tehlike seziyorum dendiği zaman, bir tehlike görüyorum, algılıyorum gibi bir şey değil. Tersine görmediğimi, algılamadığımı anlatıyor. Yani sezme, duysal algıyı bile şey yapıyor, uzaklaştırıyor. Şimdi tamam, ya da yani şey olabilir, başka durumlarda, özel bağlamlarda bazı o anlamları, işlevleri üstleniyor olabilir. Ona tabii ki yani. Şimdi analiz, çözümleme yolunu ilgilendiriyor ve burada bizim alışmamız gereken şey, soyut düşünmede alışmamız gereken şey bir kavramı kendi başına tutmak. Yani biraz önce şey dedik, buğday, buğdayın tahıl olması ve bitki olması gibi şeyleri var, evrenselleri var. Yani buğday bir aslında tür diye alırsak onun içinde bir cins var. O cins tahıl cinsi, buğday tahıl cinsinin bir türü falan. Yani o cinsin de üzerinde bir cins olabilir, daha üst bir cins, o da bitki olabilir. Onun da üstünde daha üst cins, değil mi? Canlılar dünyası falan filan. Yani bu böyle gidebilir ama yalıtma ya da soyutlama dediğimiz şey bütün bu yüklemlerini de bir yerde silmek anlamına geliyor ama silemiyoruz. Şimdi analitik düşünceyle ilgili bir soru gelecek bu noktada. Yani analitik düşünürler bir karmaşı bileşenlerine ayırdığımız zaman ve yalına vardığımız zaman şey biter, işlem, süreç biter diyorlar. Ve Örneğin işte şeyde bir buğday mesela bir pasta falan oldu, pastayı ekmekte tabii buğdaydan başka bir şey yok. Ekmeği çözümlediği zaman buğdaya gelir ve daha öteye gidemez. Ya şimdi buğdayın, burada söylemek istediğim şey şu. Yalın gibi görünen şey, buğday yalın değil mi? Hele un olarak görürsek çok da yalın bir şey. Ama aslında yalın değil. Yani onun bitki olduğu ve tahıl olduğu vesaire başka özdeksel olduğu, atomik olduğu, moleküllerden yapıldığı ve onların elementlerine ayrıştırıldığını biliyoruz. Yani orada yalın olma diye bir şey söz konusu değil. Şimdi varlık tanımına dönersek, varlığı analiz edersek ne buluruz? Varlık analiz edilebilir mi?
Edilemez. Kendinden başka bir şey vermez. Bir tek kendini referans alır. Başka hiçbir şey referans almaz.
Öyle söyledim.
Neyi atabiliyoruz?
Neyi atabiliyoruz?
Kuluk ekini atabiliyoruz orada.
Var. O zaman bir özne getirmiş oluyoruz oraya. Onu daha fazla yapmış oluyoruz. Var dediğimiz zaman ne var? Var dediğimiz
zaman tabii evet, bir nitelendirme yine de bir çeşit bir belirlenim yapılmış. Yani var olma halini ortaya koymuş durumda oluyoruz. Yani bir belirlenim yapmış oluyoruz.
Yapıyoruz ve tabii ki o belirlenim var. Yani varlık aynı zamanda da belirli. Şimdi burada analitik düşünce ve diyalektik düşünce şeyine giriyoruz. Yani onların ilişkisine geliyoruz ve elektriklerin ele aldıkları şey de bu. Zaten nokta da bu. Yani varlık, şimdi bunu bir daha şey yapalım yok yani. Varlık çözüm verebilir mi? Ayrıştırılabilir mi? Ayrıştırmak bir şeyin içindeki daha şey öğeleri ortaya çıkarmak demek. Ayrıştırma mı? Yani sodyum klorür ayrıştırılabilir. Çünkü tuz sodyumda klordan oluşuyor. Sentetik bir şey. Varlık sentetik mi?
Katyon ayrıştırılıyor.
Peki yokluk ayrıştırılabilir mi? Katyon mi? Yokluk. Ayrıştır yokluğu. Şimdi burası dönüm noktası, kritik nokta. Yok ki nasıl ayrıştıralım diyor. Yani ama yok ki, yoksa ben niye ondan söz edeyim?
Ben bir zamanlar ortaydım geçtim orada.
Yani yokluktan söz ediyoruz. Çünkü olmayan bir şeyden söz edemez. Parmenides ve Zenon ve Girgola, elektrikler bunu görmüyorlar. Yani yoklukta ayrıştırılabilecek bir şey var. Çünkü yokluğun kendisi var.
Arı halde o da
ve varlık. Ve
varlığı... Arı halde o da varlık.
Arı varlık. Çünkü varlıkla fiziksel olanı anlarsak yokluğa var diyemeyiz.
Arı varlık.
Soyut varlık.
Varlığı da aşamadık.
Ben de şey çok düzgün bir şeyler söyleyebilirim bu konuda. Yani bana şey çok yardımcı oldu yani bu konuda bir yer oturmasına Descartes yardımcı oldu. Descartes düşünüyorum o halde varım diye düşünceyle varlığı özde yani bir arada düşünen filozof. Giriş noktası da şey yani her şeyi kuşku altına alıyor. Bütün bildiği, bekildiği her türlü bilgiden şey yapıyor kendisini. Bir tek şunu fark ediyor. Kuşkulandığı şeyden kuşkulanamayacağını ve kuşku özde düşünce. Yani burada düşünce ve varlığı burada konuştu Ergos'un derken bunu daha önce de Aziz'le konuşmuştuk. Düşüncenin kendisine söylediği bir şey bu. Descartes bedelinden bahsetmiyor. Düşünüyorum halde varım derken. Düşünce kendisine var olduğunu söylüyor. Yani düşüncesi üzerine düşünen her varlığın tek belirlemeyeceği şey var olduğu. Yani düşünceyle varlık bu anlamda özdeş, buradaki varlık da varlık.
Descartes'in söylemi 50 sayfalık ya da 30 sayfalık bir şey. Ve Avrupa düşünce tarihinin başında duruyor ve en önemli yapıtlardan birisi ya da dönüm noktasında duruyor. Yani bu soru tabii ki şey değil, çok kolay bir soru değil ve yani ama çözülmeyecek bir soru da değil ve çözülüyor. Yani varlık ve düşünce arasındaki ilişki genel olarak bir de varlık sorusu.
Yani varlığı ne zaman özdeksel bir şey, yani doğal bilincimizde, alışkanlıklarımızla elde ettiğimiz bir şey, şeylerin varlığından günlükte konuşurken, ona ilişkin hep bir fiziksel tasarım ya da fiziksel bir şeye kurmak gibi bir şey var. Orada soyut bir şey olduğunu, bunun dilde soyut bir şey olduğunu, düşüncede soyut bir şey olduğunu anladığın zaman kurtuluyorsun. İşte o zaman oluş kavramı daha şey,
kolay görünüyor.
İşte ben de zaten oluş oluyorum. Yani benim Aziz'in yazdığı alttaki iki maddeden üsttekini sokmak için, o tanıma sokmak için bir tanım, yani tanım benim de.
Varlık ilkstir deme.
Tamam.
Bir daha söylesene, tam yakalayamadım ben.
Şu altta yazdığınız ya, soyutlama, en altta soyutlama, düşünme.
Evet.
Alternatif değil de karşılıklı kanıtlama, insana sevgi, analiz falan diye. Şimdi ben şu kanıtlama ve düşünce kısmına nasıl sokabilirim varlığı? Yani düşüncen de felsefen de ya da düşünürken nasıl kullanabilirim? Ya kullanma açısından bakmıyorum tabii olayı ama anlamak açısından bakıyorum. Yani nasıl bu tanımlayabilirim? Çünkü burada bir tanım çıkaramadık ortaya hala. Yani sadece vardır. Yani yok, sadece olmayanlarını söyleyebiliriz. Ama yani böyle sanki şeymiş gibi geliyor. Belki ben anlayamadım. Bir tabulaştırma bir şey gibi geliyor. Benim görüşüm.
Bir yasaklama var gibi geliyor.
Evet yani. Ne? Yani niye bir tanım yok? Var? Yani niye bir tanım yapılamaz mı?
Şimdi o zaman yine şey düşünelim, soyut düşünelim. Bir tanım yapmak demek bir şeyi başka şeyin terimlerinde açıklamak demek ya da belirlemek demek, değil mi? Onun için x'tir diye yazdım. Yani
x her şey olabilir.
Varlık, tanım. Bu bir tanım. Yani şu şey
x'dir desek tanımın genel biçimini vermiş oluruz herhalde, değil mi?
Evet. Önemli aslında tanım.
Soğuklamalar
bence
bana
ait bir şeyse
bunu
geçebiliriz. Hayır, herkese ait bir şey. Yani, yok öyle bir takılma ya da şey değil. Yani bu soruları herkes alabilir üstüne, herkes sorabilir ve herkes de yanıtlamak durumunda. Yani, şimdi benim bulduğum ve etkili olduğunu düşündüğüm bir yanıt şu, bu soruya karşı. Yani, yalın olanın tanıtlanması. Eğer tanımlama, tanım, şimdi biraz daha şey düşünelim. Tekrar sorgulayacağımız başka şeyler de var mesela. Bu tanım ve tanıtlama, ispat ve tanımlama. Felsefede biz aslında ispat, tanıtlamayla uğraşıyoruz. Tanımlamanın değeri nedir diye sorduğumuz zaman tanımlama şey getiriyor. Tanıtlamadan ayrı bir şey oluyor. Yani mesela biz bir Pisagoras teoreminin tanıtlamasından söz ediyoruz. Tanımından değil, değil mi? Çünkü tanım şey değil, tanım semantik. Ona dikkat edin. Tanım mantıksal değil ama semantik. Yani bir sözlüğü açarsanız orada bulduğumuz şeyler tanımlar. Şu nedir, bu nedir, yani oradaki adların karşılığında gelenlikte hepsi durumunda değil ama tanım verilir ve tanım definition denen şey semantik olarak kabul edebileceğimiz bir şey.
Eğer zaten biliyorsan bilebileceğin bir şey, değil mi? Tanımlayarak biliyorsan.
Yani evet, şimdi varlık durumunda mesela varlık tanımlanmayı istemek demek ne demek olabilir? Çünkü Heidegger de aynı şeyden söz ediyor. Varlığın anlamından söz ediyor ve
yani bana tabii, öyle bir düşünsel tasarım var ki ben varlığı onunla eşitleyeyim, böyle somut bir şey kurayım. Bunu,
evet,
bunu istiyor bilinç, doğal bilinç.
Tanım neden gerekiyor ya da ayrıştırma, açıklama? Sanıyoruz ki bilmiyoruz şeyi. Varlığı biliyoruz aslında, o yüzden bir tanıma gerek yok. Ve bildiğimizden daha ötesi mi gerekiyor burada? Yani şimdi peki bunlar belki öznel gelebilir ama en azından çok nesnel olması gereken şey şu. Nerede o X? O X'i bulduğunuz, kullandığınız zaman varlık X'tir. Şu uzun çizgi. Tanım onu yapıyor. Tanım yapacağı şey bir şeyi kendisinden başka bir şeye çevirmek. Çünkü ben varlığı tanımlarsam varlığa vereceğim o X'ler, yükleyeceğim X'ler şey yapacak. Varlığı varlıktan başka bir şey yapacak. Parmenides'in istemediği şey o.
Şimdi mesela varlık X'tir dediğimiz zaman hemen arkasından şunu da söyleyebiliriz. X bilim yani. Var. Diyebiliriz. Çünkü yani varlık tanımlıyoruz dediğince de yani.
Ne anlamalıyız varlıktan? Sadece ben felsefenin sürecinde düşünürken, düşünmeye çalışırken, varlık terimini kullanırken ne anlamalıyım? Hangi anlamlıyım?
Varı düşünürken.
Ama yani ne düşüneceğim orada? Var yani somut bir şey düşün bir şey anlıyorum.
Bak ya, yazdım.
Şimdi acaba şu bir ilgi çekici. Varlık bir şeydir. Tanım yapısı içerisinde X'tir derken varlığı iki kere kullanmış da oluyoruz. Tir, eki ve varlık.
O da
varlık varlıkla anlatılmaya çalışılıyor aslında. Orada gözden kaçan bir şey var.
Evet.
Bir şeylik de varlıkla ilgili bir durum.
İfade zor bu işte yani. Belki biraz da orada. Kullanmadan yapamazsınız. Ben düşünsel süreçte nasıl yani
çok açık bir şey var. Ona dikkat edersen bak. Varlık X'tir. Sen böyle bir şey istiyorsun. X olsa rastlayacaksın değil mi? Bir şey olsa o oh, tamam varlık buymuş.
Hayır. Yani sadece yani böyle kabullenme demek içindeki her şey.
Hayır en azından şey olacak. Böyle bir şey olacak değil mi? Şu şudur olacak. Ama hala kuşkulanman gereken bir şey olur. Belki o açabilir. Şu dur dediğin zaman varlık zihnini rastlayacağı şey hem bir şey olacak hem de o bir şeylik zaten daha önce var olan bir şey. Yani hem varlığı varlıkla hem de ondan başka bir şeyle yükleyerek kuramadım.
Kavramları düşünmeye çalışsan kavramları kavram olarak düşünmeye çalışsan bir de normal bildiğin günlük durumlarında uygulamaya geçirsen o kavramları. Bir baştan düşünmeye en altta hangi kavramı bulursun? Yani neticede tüm kavramlar bir şekilde birbiriyle ilişkili. Düşüncemizleri bunları çeşitli şekillerde ilişkilendirebiliyoruz. Ama en yalın hali, düşüncemizi en yalın hali nasıl getiririz? Hangi kavrama atarız en lüzumsuz olanlarını, en derin ve en saf hali hangi kavram olabilir?
Atom.
En az hangi
düşünce?
Yani maddesel olarak
cevap şu anda varlık. Hayır, bunu düşüncem zorunluyorsun. Varlıkmış gibi geldi şu anda.
Ama
bir onu da ben biraz
daha
rahat
tutuyorum
insanı.
Saatlerimiz nasıl?
Ara zaman.
Ara zaman.
Geldi değil mi? Bunları görmüş müydük? Ha? O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Varlık ve onların nasıl düşündüğü konusu. Eğer yani onu şimdi bir insanın, bir başka insanın bilincini simüle etmesi çok zor. Yani ona yaklaşabiliriz. Çünkü Parmenides varlık eşittir varlık derken biz onun varlığı orada, buradaki soyutladığımız anlamda aldığını söyleyemeyeceğiz. Çünkü Parmenides varlığı küre olarak düşünüyor ve sınırlı bir küre olarak düşünüyor. O zaman öyle düşünen birisi varlık eşittir varlıkta şeyi düşünemez. Böyle bir katan bir kavramsal soyutlama yapamaz herhalde. Yani çünkü o varlığı küre olarak bir tür tasarımsal bir kurgu olarak düşünüyor.
Ama düşünme ama ifade etmek için böyle bir şey
anlatmak için boş yer var. Şunu düşünme için
bir yani var. Yani düşünme için bir yer var.
Yani şimdi onun bir önemi de yok aslında. Çünkü herkes tasarıma gittiği zaman değişik bir şey üretebilir ve bizim de onları merak etme yani onun bir anlamı yok. Burada bir şey, türlülükler sonsuzluğu var ki pek bir önemi yok. Yani onu yenmenin yolu o türlülüğün ortadan, yani soyutlama o türlülüğü ortadan kaldırıyor. Ben varlıktan başka bir şey düşünmüyorsam bu anlaşılabilir bir şey. Bu göreviliği, kültürelliği, her tür sübjektifliği yenebilecek olan şey bu. Logos dediğimiz şey bu. Çünkü o varlık, o soyutlama içinde alındığı zaman diyerek diye hazır hale geliyor. Şimdi arı düşünce, arı kavram, niye bu arı gerekiyor bu şeyde sözcüğün başında bununla ilgili. Yani arı orada soyutlamayı anlatıyor. Arı varlık demek, soyutlanmış varlık demek ve O söylenmiş varlığı tanımlamaya, tasarımlamaya, örneklemeye çalışabiliriz. Ama bunlar hepsi o soyutlamayı bozacak olan şeyler. Yani birisi varlığı tanımlarsa, varlığın anlamının şu olduğunu, bu olduğunu söylerse ya da örneklerse artık o şeyden çıkacak. Felsefenin gerektirdiği düşünce düzeninden zaten. Yani çünkü tanım kişilere göre değişebilir. Koşullara, kültüre göre değişebilir. Ve o Thomas Kuhn konusuna gelirsek, Thomas Kuhn kavramların kültürlere göre değişik olduğunu düşünüyor. Ya da paradigmalara göre. Onun nedenini de ya da o konuya, o düşünceye nasıl geldiğini de şöyle açıklıyor. Devim kavramı diyor, klasik Yunanlarda vardı, modern kültürde de var hareket, devim. Ama klasik Yunanlara baktığımız zaman diyor, galiba Aristoteles de, yanlış hatırlamıyorsam, Aristoteles de görmüş, yüzün kızarması, renk değiştirmesini Aristoteles bir devim olarak kabul ediyor. Ve buna şaşırıyor. Çünkü yani devim, böyle bir cismin renk değiştirmesi devim olabilir mi? Devimi insanlar şey diye düşünüyor, işte uzay ve zamandaki bir yer değişimi olarak anlıyorlardı modern dönemde. Öyleyse diyor, kavramlar kültürlere göre değişen, içerikler açısından değişen şeyler diyor. Şimdi Thomas Kuhn'un kendi açıklaması böyle. Yani bu bir insana çok çarpıcı gelebilir. Şimdi pek çok insan okuyor Aristoteles'in kitaplarını, öğrenciler, üniversite yıllarında, test hazırlarken, sınav hazırlarken ya da başka nedenlerle ve hepsi o şeyi, Aristoteles'in devim konusundaki sözlerini okuyor ve pat geçiyor. Thomas Kuhn geçmemiş. Yani onu düşünmüş. Şimdi biz de düşünebiliriz. Yani benim buramda bir morluk varsa bu bir şey midir? Devim midir? Hareket midir? Yunanlar için öyle. Aristoteles için öyle. Yani onların dediğim gibi bir yüz kızarması, bir yüzün kızarması şeyden dolayı, hareketten ya da başka şeylerden, bunları devim olarak görüyorlar ve Thomas Kuhn haklı olarak şey diyor. Bu yani modern dönemde böyle düşünmüyordu. Şimdi devimin kavramının o tür değişimleri içermediğini yanıtlayamıyoruz. O kadar kolay bir şey değil. Ama düşünürsek kimyasal düzeye doğru yaklaşırsak o renk değişimlerinde de bir devim var. O da moleküler yapıda değişiklikler oluyor.
Kanın yani, da anlatılıyor. Pompalamış kanın da
bir... Yani Aristoteles haklı olabilir o konuda ve şimdi burada kavramın soyutlanması yapıldığı zaman bize bunun kazandırdığı şey kavramın evrenselliği oluyor. Logos'un evrenselliği ve değişmezlik ve sübjektivizmin ortadan kalkması. Yani herkese göre kavram, herkese göre takım düşünceler, görüşler burada bu soyutlama karşısında geçersiz oluyorlar. Yani soyutlamanın bedeli, soyutlama bize bizi şeyden uzaklaştırıyor. Görgü dünyadan, görüngü dünyasından uzaklaştırıyor. Tasarımlar dünyasından uzaklaştırıyor ve düşünce dünyasına götürüyor. Ama o soyutlamanın karşılığında ödül olarak aldığımız şey de nesnellik. Yani çünkü ben devim dediğim zaman onu tam bir soyutluk içinde düşünürsem ya da devlet dediğimde onu tam bir soyutluk içinde düşünürsem ve bunun özünün bu soyutlama içinde belirlendiğini de söylersem o zaman pekala Yunanların devletiyle Romalıların devletinin, Mısırların devletinin, Hititlerin devletinin, Osmanlı devletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hepsinin devlet olarak bir ve aynı şey olduklarını düşünebilirim ve bu yani muazzam bir şey getiriyor, çözüm getiriyor. Eğer devletin her kültüre göre şey olduğunu, değişik olduğunu düşünürsem, reel devletler gerçekten de böyle. Çünkü Asur devletiyle Mısır devleti, Roma, bunların hepsi reel olarak birbirlerine benzemeyen de yasaları farklı, yönetim biçimleri farklı ama devlet olmadı, o soyut nitelikte hepsi özdeş. Yani soyutun özdeşlik sağlaması ya da birlik sağlamasının anlamı, değeri ne olur diye düşünebiliriz. Yani o bizi şeye götürüyor. kavramı o soyutluğu içinde aldığımız zaman kavramın bilgisine ulaşıyoruz. Çünkü tasarımlarla devletin ne olduğunu anlayamayız. En basit olarak şu, yani devletin, bu da Platon'un fark ettiği bir şey ya da Sokrates'in fark ettiği bir şey. Devlet nedir ya da anayasa nedir diye sorduğunuz zaman o devleti okursanız çok işinize yarayabilir. Sokrates birisine anayasa nedir diye soruyor. Aslında Freud'un kapısından da anlatıyor bu örneği.
Teatetus'un da
başında var ya. Anayasa nedir diye soruyor Sokrates. Teatetus diyor ki anayasa işte Sparta anayasası şöyledir böyledir diye örnekler vererek diyor. Sokrates ona şey diyor, ben de Sparta anayasasını sormuyorum, anayasını diyor. Yani Sokrates kendisi de öyle, iyinin ne olduğunu arıyor ama belirli iyilerin ne olduğunu aramıyor. Yani onlar ayrı, onlara ilgisiz demek değil bu. Ama esas bilmeyi istediği şey genel olarak iyi. İyinin kendisi, kendinde iyi, saltık iyi, buna hep aynı şey, soyut iyi, kavramsal iyi ve değişmeyen iyi. Yani, göreli, real dinler değişirler, real anayasalar değişirler ama ideal anayasa değişmez. O zaman yani idealite ve realite arasında bir sorun çıkıyor. O sorun da işte tarihin sorunu ve henüz şey, yani o konuda yanıt verme gibi bir şeyimiz yok. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Ve soyutlamanın anlamı o. Varlık X'tir dediğimiz anda varlığı başkalaştırmış ya olacağız. Onu kabul etmememiz gerekir. Yani dikkat ederseniz varlık, o X yerine ne diyelim? Varlık bir dünyadır, varlık bir insandır, varlık bir şiirdir, varlık şudur budur. Mesela Mario Ponti diye birisi var. Duydunuz mu?
Evet, varlık.
Evet, ben şaşırdım. Varlık müziktir diye adam. Algı kuramı üzerine şey yapmış. Yani algı üzerine dayalı bir felsefe geliştirmiş, Mario Ponti. Popüler çünkü şey, Marksist ve solcu literatüre atmış kendini. O zaman ne kadar saçmalarsan saçmala, popüler oluyorsun. O da öyle. Yani şimdi varlık müziktir diyor. Bu felsefe mi? Ne? Varlık nedir? Ne diyebiliriz? Varlık tanrıdır. Varlık şudur. Hayır, varlık varlıktır. Panelist'in söylediği şey en iyisi ve o bize bir başlangıç verebilir. Yani varlık en azından varlığın arılığını, yalınlığını çok iyi fark ediyor. Ve eğer şimdi bu biraz şey gibi, erken gibi, ön yargı gibi görünüyor ama değil. Felsefe, yani mantık bilimi çözülemesinde hem burada görünen şey hem de Hegel'de gördüğümüz şey gerçekten de varlığın özel bir durumu olduğu ve en alt kategori olduğu, yani en, ve bunu başka her felsefecinin durumunda görüyoruz. Yani Spinoza, Descartes'in yaptığı da bu, her şeyi kuşku, her şeyden kuşku duyabiliyoruz diyor ve duyuyor gerçekten ama varlığa geldiği zaman, düşünce ve varlığın derinliğine geldiği zaman orada daha geriye gidemiyor. Yani son noktamız varlık. Çünkü varlık, hatırlarsanız her zaman var olandır anlatımını, o varlığın ortadan ortaya çıkması gibi bir şey soramıyorduk. Yani varlık zaten var olan, onun ortaya çıkması ortaya çıkması gerekmeyen bir kavram. Şimdi Parmenides onu belki biraz mitolojik ya da tasarımsal bir şekilde anlatıyor gibi görünebilir. Ne diyor? Varlık ortaya çıkmaz. Bu aslında tasarımsal ve mitolojik değil. Mantıksal. Yani varlık, düşünün, varlığın nedeni olabilecek bir şey bulabiliyor musunuz?
Varlık,
ha? Yani bir insanın, bir galaksinin, bir başka herhangi bir şeyin nedeni var. Çünkü ondan geliyor. Yani bir bütün fenomenlerin nedenleri var. Çünkü fenomenler ortaya çıkan şeyler. Ortaya çıkan şey varlığını kendinde taşımayan, sürekli var olmayan ve dolaylı olan bir şey. Türevsel ve ikincil olan şey. Bunlar o yüzden gerçek kabul edilmiyor. Ve varlık konusunu düşünelim. Varlık neye kendini dayandırıyor? Dayandırması gerekmiyor. Çünkü mantıksal olarak zaten var ve onun bir kere daha var olması, bir kere daha türetilmesi hiç de şey değil. Yeter mi bu? Yani varlık şey değil. Mantıksal olarak bence Bu vurgulanmıyor aslında. Hegel'de vurgulanmıyor ve ben sevindim aslında Parmenides'te onun anlatılmasına. Varlık her zaman var olandır. Yani ortaya çıkarılması, üretilmesi gerekmeyen çünkü olanaksız olan bir şey. Yani var olan bir şeyi ortaya çıkarabilir misiniz? Hayır. Yoksa ortaya çıkarız. Yani şu an şu nesneler burada varlar, duruyorlar ve bunlar bir zamanlar yoktular ve ortaya çıktılar. Ama şimdi varken bunu ortaya çıkarmak anlamsız. Varlık bunu anlatıyor. Yani varlık her zaman var ve bunun ortaya çıkarılması mantıksız. Paradoksal bir şey. Yani var olanın yaratılması. Ve bu kabul edilebilir bir şey değil. O zaman varlık türetilemeyecek ve türetilmesi olanaksız ve gereksiz olan tek kavram. Çünkü bütün adaki kavramlar şey, varlıkla varlığı kapsıyorlar. Bu mantıksal olarak da peki varlığın yoklukla ilişkisini nasıl kuracağız? Şimdi şöyle bir şey diyorum. Bu son birkaç o sitedeki şey Noesis yazışmasındaki konu da bu. Eğer Parmenides'in söylediği şey şu çok doğru. Varlık varlıktır. Varlıktan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey yoksa varlıkta kendisinden başka gerçekten hiçbir şey çıkmaz. Yani o zaman o şeyde kalıyoruz. Çelişkiye ulaşmayan çelişkisizlik ve üretimsizlik ve değişmeme ve yani öyle bir noktada kalıyoruz. Çünkü bir şeyden bir şeyin çıkması için yani A'dan B'nin çıkması için B'nin A'yı içermesi gerekir bu. Şimdi kendi düşüncemize güvenmeyi buralarda öğreniyoruz. Yani dogmatizme kapılmak felsefede biraz şey kolay. Çünkü yani çok büyük düşünürler var, çok önemli düşünürler var. Bunlar bir şey söylüyorlar. Sen onu sorgulamadan kabul edebiliyorsun. Bu dogmatizm ve aslında felsefede hiç bilgisi olmayan bir şey. Anlamadığını kabul etmemen gerekir. Yani hemen her şey ilk anda anlaşılmıyor. Çünkü yani bu bir süreç gerektiren bir şey. Ama akıllı insan, sağduyulu insan anlamadığını olaylamaktan kaçınır. Ama genellikle yaptığımız şey böyle değil. İşte yani o kişinin karizmasına bakarak, niteliğine bakarak, bundan saygınlığına bakarak o düşünceleri kendi kafamıza da test etmeden, sınamadan dogma olarak almak. Bu şey değil. Yani çok bir insanın düşüncesinin şey olduğunu gösterir bence. Yani bundan kurtulmak olanaklı. O düşünce kendi kendine gelişemez. Yani kendi ayakları üzerinde yürümeyi öğrenemez ve o zaman da felsefe yapamaz. Çünkü felsefe yani felsefe tarihinin abur cuburunu ezberlemek demek değil. Bir düşünme disiplini geliştirebilmek. Onun için kendi kafamızı kullanmak ve o dogmatizmden kaçmak zorundayız. Tabii ki ideolojilerden de, inançlardan, boş inançlardan da. Yani onlar da düşünceyi tercih eden şeyler. Şimdi varlıktan, varlıkta hiçbir şey yoksa hiçbir şey gelmiyor senden. Bu basit bir şey. Yani biz varlıkta hiçbir şey yokken ondan bir şey getiriyorsak ve çıkarsama ya da diyalektik diye buna diyorsak o zaman o şey henüz yeterince anlamadığımızın bir göstergesi bu. O yüzden varlıktan yokluğa geçiyorsak mantıksal olarak o zaman yapacağımız şey şu, o varlık aslında yokluğu kendi içinde kapsıyor. Ve bu Parmenides çürüten şey. Şimdi Zenon'a yaklaşıyoruz. Zenon bunu görüyor. Yani Zenon'un diyalektiği şey değil. Parmenides'inden farklı. Bu farklılıklar belki de yazılarında görünüyor ya da düşüncelerinde ama biz de şey yapabiliriz, çıkarabiliriz. Şimdi varlık ve yokluk arasındaki ilişki böyle. Yani varlık, eğer yoklukla varlığın bir ilişkisi varsa geçen çarşamba günü konuştuk. En önemli noktalardan birisi. Kavram ilişkisi nedir? Şimdi kaldığımız yere geri dönmek için şey yapacağız. Yani varlık ve yokluk ilişkisindeyiz. Varlık belirlenimsiz ise, içeriksiz ise yokluğu oradan çıkarsayamayız. Yokluk oradan çıkarsanacaksa o zaman orada kapsanıyor olmalı. Ve o zaman şeye giriyoruz, kavram ilişkisine giriyoruz. Kavram ilişkisi nedir? Birliktir deriz. İlişki sözcüğünü, şimdi o kavramı ya da o sözcüğü düşünün. Şu iki parmağın arasındaki ilişki uzaysal bir ilişki olabilir. Bir metre uzaklıktalar falan. Bu ilişki değil mi?
Birbirinin sağında, birbirinin
sağında. Altında, üstünde olabilir. Bu ilişki. Yani özdeksel ilişki bu. Özdeksel ilişki şey de olabilir. Benzerlik
Yani ona ilişki diyeceğiz mi? İki, şu koltuklar birbirine benziyorlar.
Renk niteliyorsun, daha benziyorlar.
Falan. Şekil, yani bu da bir ilişki gibi bir şey olabilir. Ama orada da yine renkler, işte görülen şeyler, şekiller falan ve yani
şeklenler.
İlişki kavram durumunda kavramlar, evet, kavramların şekli yok. Kavramların uzaydaki yerleri yok. kavramın renk vesaire. Yani kavramda onları cisimsel şeylere ilişkilendirdiğimiz yollarda ilgilendirmemizi sağlayacak hiçbir şey yok. O zaman kavram ilişkisinden nasıl söz edebiliriz? Bu da kendi kafamız.
Zorunlu bağıntılar değil mi?
Bağıntı, evet.
Böyle öğrenmiştir. Kavramlar arasında zorunlu bağıntılar var. Bu bir ilişki.
İki kavram arasındaki bağ nasıl düşüneceğiz? Varlık ve yokluk arasındaki bağ. Varlık burada duruyor, yokluk burada duruyor. Arada bir bağ var.
Ancak kapsanması durumunda, bildiği halinde bir ilişkiden.
Yani kavramların ilişkisi, bağıntı ya da ilişki. Bağ dediğimiz zaman da ne anlıyoruz? İki şey birbirine bağlıysa arasında bir ip vardır, bir bağ vardır. Yani kavram konusunda ilişki ve bağıntı gibi sözcükleri kullandığınız zaman orada anlayacağımız şey, nasıl uzaysal olamayacağınız şey, yani ki kavramın birbirinin sağında solunda olamaz. Yine de ilişkilerinden söz ediyorsak, orada anlayacağımız şey şu. O iki kavram ilişkiliyse, o iki kavram bir ve aynı şey olabilir. Kavramlar yerde ve zamanda bulunmuyorlar. Yani ama yine de öyle bir benzetme yaparsak, o zaman iki kavram arasındaki ilişki, ikisinin aynı yerde bulunması ya da bir olması anlamına geliyor.
Kavram mı bu konuda?
He?
Bu konuda bir örnek yapabilir
miyiz? Nasıl?
Yani bu ikisinin bir ve aynı olması.
Bütün kavramlar için böyle.
Hepsi.
Hepsi böyle. Yani varlık ve yokluk arasında bir ilişki varsa, o ilişki onların ancak ve ancak bir olmaları olabilir. Ve bu zaten oluş kavramının kendisi. Oluş kavramının belli varlık bir ilişkisi varsa bu ikisi ancak bir olmaları olabilir ve aslında gerçekten de öyle mantıklı olarak. Ve o zaman o zaman şeye gidiyoruz. Bütün kavramların ilişkisi böyle hani zincirleme bir zincir gibi, dizi gibi yan yana dizilmek falan değil. Bütün kavramların ilişkisi sadece iki kavramın değil ama bütün kavramların ilişkisi birlik. Ve yine şeye geldik, o birlik sözcüğünü tek başına alırsak, bir eşittir bir diye böyle bir analitik yanılgıya düşersek, neye giriyoruz? Elektriklerin ksenofanesin, bir ya da Tanrı anlatımına geliyoruz ya da şey giriyoruz, Mevlana'nın birine geliyoruz. Orada da şey var, her şeyi bire indirgeme eğilimi var. Yani şimdi Mevlana'nın şiirini okuyup da şey diyebiliriz, hatırlıyorsunuz belki o şiiri. Mevlana'da Şenik gibi her şeyi bire indiriyor. Ve özdeşlik ilkesine, felsefeye özdeşlik. Ne oldu, ne gidiyorsun?
Felsefe...
Diyemeyiz. Yani Şenik, Hegel Şenik'si söylemiş. Şenik felsefesi her şeyi bire indiren bir özdeşlik felsefesi. Ayrımı, çoklu, türlülüğü dışlıyor. Bire indirgenin anlamı o. Yani özdeşlik felsefesi. Ve belli ölçülerde doğru. Ama şimdi yani Mevlana aynı şeyi yapıyor mu? Doğu tözü ya da doğu tini birlikten yanaydı. Yani doğu tinsel ya da kültürel özelliği eğer batı ile karşılaştırma için daha düşünürsek doğuda birin saltık olması ve çokun hakkını alamaması ve çokun şey bire bir karşısında değerini kaybetmesi. Bu Spinoza'da görünen bir şey. Ayrıca politik olarak da görünen bir şey. Eğer Mevlana bir şey yapıyorsa, birin içinde bireyi yok ediyorsa, yani bir çokları yok ediyorsa, o zaman o da Doğu tinine ait diyeceğiz. Öyle bir şey yapmıyorsa, o zaman Mevlana'yı Doğu tininden alacağız. Yani burada Doğu ve Batı bu şeyle, terimlerle ilişki içinde düşünebilecek şeyler. Ve yani bir kavramların ilişkisinden bire gidebiliyoruz ve o birin de daha başka düşünecek bir şey yok. Yani o bir kendi içinde çoku kapsadığı için bir.
veya çoku kapsaması zaten kendisinin bir olma olanağı yok ve o zaman bir demek çok demeyi de getiriyor ve bu gerçek diyalektik ilişki bu. Yani bire hakkını vermek gerekir ama çoka da tekillere de hakkını vermek gerekir. Yani burada bir yerine evrensel dersek evrensel tamam ya yasa, devlet falan böyle şeyler evrenselle anlatılabilir ama devletin yasanın altındaki tekillere de, bireysellere de, yurttaşlara da haklarını vermek gerekir. Yine Çin devleti tönsel devlet olarak bütün bireyleri ilinek yapıyor. Yani önemsiz yapıyor. Yani töz ve ilinekler bu şey değil. İlinekler biliyoruz. Değersiz ve önemsiz olan tözün onlardan vazgeçebileceği, onları harcayabileceği şeyler. Yani töz mantığı ilineklere değer vermeyen bir mantık. Ve aynı şey işte Çin devletinde görülen şey. Orada bireylerin hakları yok. Yani bireyler ancak ona tözün ya da yasanın verdiği kadar hak sahibi olabiliyorlar ve yasanın ne olacak konusunda hiçbir hakları yok. Yani Çin yasalarını şey yapmıyor. Roma yasalarını yurttaşlar yapıyorlar mı? Zaman zaman yapıyorlar. Atina yasalarını yurttaşlar yapıyorlar. Genel olarak yapıyorlar. Yani her yurttaşın yasa yapacak kadar eğitimli, bilgili olduğunu söyleyemeyiz ve o insanların yasa yapmaları tehlikeli olur. Cahil insanların ama yine de Atina halkı oldukça eğitimli ve kültürlü bir halk olduğu için yasalarını kendi yapıyor ve bu pek çok Yunan kent devleti içinde geçerli. Ve burada o töz ya da bir zayıflıyor. Yani çünkü çok da hakkını alıyor ama Çin'de, Hindistan'da bireyler, yurttaşlar yasalarını yapmıyorlar. O yüzden yurttaş kavramına uygun değiller. Yurttaş kavramının esası yani realitede değil, idealitede kavramsal olarak düşündüğümüzde yurttaş özgür istense yasasını yapma hakkını da taşımalı. Ve Osmanlı uydukları yasalarını yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yani Osmanlı, genel imparatorluklar şey, birinin ağır bastı ve çok pahasına ağır bastı kuruluşlar değil mi? Ama orada aynı zamanda o yurttaşların da yasa yapacak durumları yok. Yani eğitimsiz milyonlar, Osmanlı nüfusunu düşünün, Osmanlı İmparatorluğu. Onların yasa yapma yetkinlikleri var mı? Yok, Cumhuriyet döneminde bile partiler çoğaltıldığı zaman halk hemen aldanmaya başladı. Çünkü eğitimsiz. Ve eğitimsiz bir halkın demokrasiyi yürütme şeyi yok. Yetkinliği yok ve onu Türkiye'de yapılan şey tepeden halka demokrasiyi yürütebilecek bir duruma getirmeye çalışması gerekir devletin. Bir ölçüde onu yaptı, bir ölçüde yapamadı. Ama yani çokun politik olarak işlemesi için bire karşı o çokun niteliğini yükseltmesi gerekir. Her neyse bir kavramlar arasındaki ilişki ancak birlik olabilir. Ve bu sadece iki kavramın arasındaki ilişki değil, bütün kavramların arasındaki ilişki için geçerli. O zaman alın bütün o mantık biliminin kavramlarını, 50 tane, 100 tane kavram var, onları tek parça yapın. Bir. Varlık. Hepsi varlıktan çıkar. Ve varlık dediğiniz zaman teorik olarak aslında saflık ideali demiş olur. Çünkü o öyle bir açımlama süreci ki o süreç kendi kendine açarak usu, logosu tamamlıyor. Yani şimdi yine o tartışmamıza girelim. Logos nedir? Logos doğayla ilişki içinde ve tin alanıyla ilişki içinde. Soyutlama alanı. Varlık için soyutlama diyorduk. En büyük soyutlama. Ama öteki kavramlar da soyutlama. Yani varlık tam başta hangi kavramlar var mantık biliminde? Arı kavramlar olarak incelenen kavramlar. Nitelik, öz, biçim vesaire. Bunları da soyutlama olarak alıyoruz. Soyutlama. Yani basmayalım. Burada biraz önce düşünmeye çalıştığımız şey gibi. Başka hepsinden dışlanmış. Sadece kendi başına kalmış kavram olarak alıyoruz. Ve bu kavramlar soyut. Yani şeye göre, doğaya göre ve tine göre soyut. Doğada, şimdi devlet kavramını soyut olarak alırsak onu mantıksal olarak almış oluruz. Ama Hint devleti, İskender'in devleti, bilmem Roma İmparatorluğu böyle alırsak o zaman onları tarihsel olarak ve görgü olarak almış oluruz. Göreli olarak almış oluruz. O
devlet kavramının belirli bir realitesi diyebiliriz Roma İmparatorluğu'na. Ama Roma İmparatorluğu'ndan, yani o reel devletten çıkarak devlet kavramını tanımlamaya çalışırsak, o zaman dünyanın saçma şeylerinden birini yapmış oluruz. Çünkü tipik bir devleti genel olarak devlet için model almış oluruz. Bu saçma. Çünkü genel olarak devlette şu olacak. Örneğin devlet kavramında aile kavramı kapsamıyor ve ailede çocuklar ve baba arasındaki ilişki, duygu ilişkisi, sevgi ilişkisi ve ortak mülkiyet ilişkisi. Bu real, ideal devlet kavramında böyle. Roma İmparatorluğu'ndaki aileye baktığımız zaman baba çocuklarını satabiliyor, atabiliyor, her şeyi yapabiliyor. Yasaları da buna izin veriyor. Yani şimdi birisi kalkıp da devlet çocukların baba tarafından satılmasına izin verir diye bir, yani şey görüyoruz, kavramla realite arasındaki ilişki. Real kavramı realiteden türetmeye kalkarsak o zaman pozitivist yöntemi incelemiş, uygulamış oluruz ve ondan şey çıkmaz, düzgün sonuçlar çıkmaz. Yani anayasa ideali nedir ya da anayasa kavramı nedir diye soran birine, bak işte Alman ya da İsviçre anayasası ya da Türk anayasası falan, bunları anlatmaya başlayan biri sonlu bir anayasayı ideal anayasa ya da anayasa kavramıyla karıştırıyor demektir, değil mi? Soyutlamanın anlamı bu. Yani soyutlama da kavramsal bağlantıları ben onlara, onların tam rasyonel biçimlerine doğru örebilirim. Yani devlet kavramı şudur, aile kavramı budur, toplum kavramı budur, yurttaş kavramı falan. Bunların hepsini soyut olarak düşünürsem gerçek bağlantıları içine koyabilirim.
Yani bu yapabiliyoruz herhalde, değil mi?
Yapabiliriz.
Mesela devlet kavramını düşünüp belirli bir devletten bahsedip hemen arkasından o belirli devletin kavramını inceleme durumunda da alabiliriz. Yani bir devlet kavramını düşünüp hemen arkasından Çin devletini düşünüp, ama Çin devletini bir kavram olarak alıp onun
Çin devletinin Çin devleti ya da tikel devlet, yani real devletler için olan şey şu: real devletler bir taraftan devlet kavramını taşıyorlar, bir taraftan da real varlıklarını taşıyorlar. Yani burada realiteyi ve idealiteyi karşılaştırmayı hatırlayın. Realite idealiteyle tam bir ayrılık ve karşılık içinde alınırsa, soyut kopuk olarak alınırsa, o zaman yani orada bu devlet örneğinde şey olacak, devletin real devletler evrenselin ve tikelin birliği, yani bu belki biraz şimdi uzaklaştıracak şeyler, yani yeniden başka bir noktaya konsantre olmamız gerekecek ve ona girmeyelim.
Hayır. Düşüncem bazında değil. Ben Çin devleti dediğimiz zaman Çin devleti ne de bir kavram olarak
alamayız. Bir kavram olarak alamayız. Kavramın realitesi olarak alabiliriz. Yani Çin devleti belli bir devlet.
Benim bilgi olarak, yani bilgi almam olarak baktığımızda, yani bir Çin devleti
hemen
bir kavram oluşturmuyor mu?
Hangi yıldaki Çin devletini söylüyorsun? Onu sorarım sana.
İşte eğer hangi yıldaki Çin devletini aldığın takdirde o zaman o Çin devletinin bir belirlenimi olmuş oluyor. Ama Çin devletinin
Çin devletinin genel bir belirlenimi yok. Tarih içerisinde belirlenimleri var.
Dünya tarihi içinde bir takım belirlenimleri var.
Var. O kadar. Genel olarak devlet
ama bir
de belirlenim yok.
Benim bu düşünceleri, bu süreci düşünceme alma oranım var. Senin Çin devleti hakkında bildiklerin var, benim bildiklerim var. Bunlar böyle şey. Ama Çin devleti kavramı dünya tarihi yani iki aşama var gibi.
Şimdi şey yapmayalım. Çünkü herkes izleyemiyor ya da herkes açıklayabiliyor. Yani burada bir kavram soyut olarak bu noktaya oradan geldik. Yani soyut olarak her kavramı soyutlama içine alabiliriz. Her kavramı soyutlayabiliriz realitesinden ve o zaman da diyoruz ki o soyutlamaya uğramış kavramları
Yani tarihe de yaysak, insanların bireysel kafalarına da yaysak, o soyutlama içinde birbirlerinden ayrı olduklarını söyleyemeyiz. Yani devim eşittir devim dersem, bu soyutlama içinde, analitik durum içinde aldığın zaman Thomas Kuhn şey diyemez. Yunan kafasındaki devimle modern kafadaki devim ayrı kavramlardır diyemez. Çünkü ne de ayrı olduklarını gösteremez. Bu çok basit bir şey. Yani bu bir hile değil. Soyutlamanın yaptığı şey bu. Eğer işte şunun devimi, bilmem kanın devimi, renk değiştirme falan devimi böyle tikel biçimleri içinde alırsak orada kavramdan
biraz nasıl gösterir bundan aynı şey olduğunu? Yani onun kafasındakiler benim kafamda şunların olduğunu.
Kavramın mı?
Evet.
Zaten bunu rasyonist gösteriyor, us gösteriyor. Yani varlık kavramını varlık olarak aldığın zaman ona ben hangi Sümer kafasında, Japon kafasında ya da Mayaların kafasındaki varlık aynı. Yani var çünkü bu soyut olarak alınıyor. Yani bir...
Yani onu
bir,
başka kavramlarla ilişkiye soktuğu zamanki durumlarından aynı şeyden bahsettiğini anlayabiliyor kişi. Yani en soyut haliyle yani o noktada şimdi sen varlık eşittir varlıktan bir şey anlıyorsun. Sen de aynı şey anlamasın dediğin zaman daha bir şey söylemiş olmuyorsun aslında. Onu başka kavramlarla ilişki içerisine soktuğun zaman herhalde o aynı şeyi söylediğiniz, yani nesnel yapısına öyle kavuşuyor kavram.
Yani kavramın nesnel yapısı ya da yani ortak evrensel yapısı, yani her kafada bir olması. Bu dediğim şey onunla ilgili. Çünkü yani mesela...
Hepimizin aynı kafamızda bir olduğunu nasıl gösterebiliriz?
Soyutlamayla yani gösterebiliriz diyoruz. Yani çünkü belirli tasarımsal tanımlı yaptığımız zaman her kafada değişecek.
Soyutla dediğimiz zaman da birden başka biri düşünme diyeceğiz.
Gerçekten
yani,
soyutladığını nasıl anlıyoruz?
Yani az önce Zafer'in yaşadığı durumu soruyorum.
Bir daha sor.
Birden başka bir şey düşünme diyeceğim soyutladığım zaman.
Çok iyi. Yeterli bu.
Yeterli gelmeyecek işte şimdi Zafer'e denk geliyor. Yeterli geliyor mu? Sorun bakalım.
Yeterli geliyor mu? Yani Yunanlıların monas dediği şey ya da monat dediği şey bizim bir dediğimiz şey ve başka hiçbir şey düşünülmediği zaman bu birler aynı.
Yani siz doğru adı
ne olursa olsun.
Ama karşınızdaki onu tam
karşımdaki ben onu
görmediyse onu
karşımdaki ben tasarımsal olarak söylesem bile anlıyor. Yani örneğin ben Roma devletinden söz etsem o devletten söz ettiğimi anlıyor. Yani bu soyutlamaya gerek bile yok. O karşılıklı anlamanın sağlanmasını istiyorsak zaten o kolayca olan bir şey. Yani semantik bir problem değil bu. Bu şimdi yani daha sonra kesinlikle döneceğiz bu konuya. Çünkü bir seferde yani bir konunun, bir temanın bağlamı da önemli ve bunu her zaman değişik bağlamlarda yapıyoruz belki de.
Ben şimdi şunu yanlandırmaya çalıştım kafamda, bu soyutlamayla ilgili verdiğimiz tanımlar. Matematik düşünürsek mesela, herhangi bir nesneye, herhangi bir şeye rakamlarla soyutlama veriyor. Mesela sandalyeye bir tanesi bir diyoruz. O bir artık bütün her nesne için veya olan için, yani var olan için bir artık. O oradan soyutlanıp alınabiliyor. Bir rakama dönüşüyor ve o daha sonra matematiğin sistematiği içinde işte aritmatikle ve diğer işte geometriyle o bir kavramı işleniyor ve başka sonuçlar oluyor. Toplam yapılıyor.
Aynı kavram başka işlemlere giriyor.
Giriyor ve dönüş yani gelişme veya dönüş gelişme değil mi? Değişim
tamam.
Oluşuyor. Yani bir şey süreç işlemeye başlıyor artık o soyutlanmadan sonra.
Evet.
O bir kavram yani bir iki rakamlar yani her kendi kafasında herkesin kafasında bir yani sonuç iki neyse üç dört ama o pratiğe döküldü yani şeye geldiğinde de bir maç yapacağımız zaman 11'e 11 kişi olacak dediğimiz zaman o 11 artık 11'den çıkıp 11 tane insan haline gelmeye başlıyor. sonuçta. Yani rakamdan yani bir dönüşüme vuruyor.
Tamam.
Şey yapıyor. Yani bunu şeyde de düşünebilir miyim? Yani felsefi düşüncede de hani bu soyutlamayı yaptığınız zaman alıp onu var, benim anladığım kadarıyla varlıklar da bu soyutlamanın en tiki, yani en yalın ya da en işte tanımlanamaz ya da
en son
hali
gibi görünüyor.
Bu varlık kavramıyla bu tip dönüşümler yapıp daha farklı yani düşünce süreçlerini geliştirebilir miyiz matematik olduğu gibi? Ya da varlık o anlamıyla bu söylediğim tarzda bir anlam mı kazanıyor?
Yani şunu diyorsak varlık bu soyutlama içinde aldığımız zaman tamam yanlışmış oluyor ama aynı zamanda ilişkilere giriyor.
Ya matematikteki rakamlar gibi mi varlıkta? Matematik özelindeki rakama bizdeki yani 2, 3, 4, 5...
Ama hepsi onların belirli nicelik,
evet,
kuantum.
Şey, sonuçta bir şeyi temsil ediyor yani. Onu biz alıp sadece şey olsun diye matematik... Sonuçta onun bir, o bir şeyi temsil ediyor yani. 5 işte bu 5 doğada herhangi bir yerde, evrende 5 tane bir şeyi temsil ediyor.
Tamam. Varlık kavramını da ya da varoluş kavramını da doğada, dışsal dünyadaki nesnelere uygulayabiliyoruz. Yani devlet bu kavramını, dünyada 180 yani tane devlet var. Hepsine devlet diyoruz ve yani... O kavram ve realitesi arasındaki ilişki var. Yani kavram zaten şey, real yani kavram soyutlamayı yaptığımız zaman onu şey yapıyoruz, realiteden kopartıyoruz, duysal dünyadan, fiziksel vesaire, ama onu bilerek yapıyoruz ve o demek değil ki kavramı o şekilde yaptı, yani o soyutlamayı aldığımız zaman realitedeki devletleri devletlik kavramından yoksun bırakmıyoruz.
O çıkarım samaları yaptıktan sonra özele döndüğümüzde, yani özel devlete evet. Döndüğümüzde o çıkarım samalardaki şeyleri
alıyoruz.
Uygulayabiliriz.
Evet. Yani her devletin diyelim insan haklarını kapsaması evet, gerekir. Evet. Yani işte insan hakları nedir? O da belirli olarak, o da ayrıştırılabilir. Bu ideal devlet kavramında olan bir şey. Bu
Çin,
kavramı biz realitede
uyguladığımızda, Çin özelinde uyguladığımızda o zaman şeyi görebiliyoruz. Çin'in aslında bir devlet. Yani,
İyi bir devlet olmadığını görüyoruz. Yani ama yine de devlet.
Ama yine devlet. Yani.
Evet. Yani çünkü devlet olma, kötü devletler de olanaklı ve kavramın idealitesiyle realite arasındaki ilişki var. Yani her devletin yasa kapsaması ve o yasaların yurttaşların istencini anlatması gerekir. Mesela devletin iddiasında bu var. Realiteye dön bak. Bugün yani Saddam Hüseyin'in devleti ya da Çin'deki devlet ya da Küba devleti ya da Kuzey Kore devleti vesaire. Nazi Almanya'sı falan. Yani bunlar belli ideolojilerin anlatımlarıydılar ve oralarda şey yoktu. Yurttaş özgürlüğü yoktu. Ama öte yandan yurttaşların kendilerine baktığımız zaman her yurttaş özgürlük bilincine ulaşmış mı? Yani ancak özgürlük bilincine ulaşmış olan bir yurttaş özgürlük talebinde bulunabilir ve yasanın onun tarafından yapılmasını dolaylı da olsa isteyebilir. Ama bugün dünyanın milyarlar yasanın ne olduğundan haberleri yok. Sadece gelenekleri içinde yaşıyorlar ve arada bir yasaya çarparlarsa yasayı şey yapıyor. Anlıyorlar. Yani bir köylünün yasayla ne işi olacak? Köylüden devletin topladığı vergi dışında yasayla devletle bir ilişkisi olmuyorsa.
Burada şunu anlamak açısından soracağım. Matematikteki rakamları, sayılı rakamları yani özelinde varlığa benzetebilir mi? Yani onlar varlıklar ama rakamların her biri de kavramlar diyebilir miyiz?
Psikolojiler onu yapmışlar. Rakamların her biri kavramlar. Yani psikolojiler şunu yapıyorlardı. Bir kavram...
Rakamların tamamı da varlık aslında.
Evet.
Diyebilir yani anlamak için.
Tamam yani sayılar ve...
Belki de bir aynı olmayabilir ama hani bir örnek insanın aslında bir örneklemeyi...
İşte psikolojiler onu uygulamışlar. Yani o... Rakamlar ve reel nesneler arasında birebir ilişki kurmuşlar. Yani her reel nesnenin aslında bir rakam olduğunu, belirli bir sayı olduğunu düşünmüşler ve Ama senin dediğin daha başka bir şey.
Evet, yani ben anlamadım.
Yani beş kavramı, beş elma görüp...
Hayır, ben onu matematiği yani sınırlamak istemiyorum. Sadece anlamak için, varlık kavramını anlamak için basamak olarak kullanıyorum.
Matematik... Aksiyon var matematikte. Aksiyon oldu mu felsefe bir şey olmaz.
Şimdi...
Yani aksiyona girdi mi...
Beş,
biter
herhalde.
Bir saat...
Yani soru matematik değil, soru sadece matematik değil diyorsun.
Hayır, işte ben anlama tepsisini yapıyorum.
Matematik...
Hayır, yani onu...
Yani. Ama sen de belirliyorsun daha sonra, kullanıyorsun, anlamak açısından onu yap. Ama şu anlamda yapılmasında bence bir fayda var. Zafer, mesela beş elmayı görüp, buna beş diyorsan, beş armutu görüp buna beş diyorsan, o beş dediği şey bir kavram olarak almakta bir sakınca yok gibi geliyor. Yani orada bir beş bir kavramı gösteriyor sonuçta sana. Ama varlık bunlardan, bu kavramlardan en şeyi...
Yok, ben zaten yani yanlış anlaşılmaz. Yani onu oraya atfetmek istemedim. Sadece yani bir çağrılırmış.
O zaman biraz daha ileri götür soruyu. Yani bağlantıyı o zaman daha iyi anlayacağız yani.
Daha... Ha yani...
O kavramı o realitesi gibi düşünebilirsin.
Yani, yani kavramlardan söz ediyorum. Mesela devlet kavramından söz ettiğimizde devleti kavram olarak tamam anlıyoruz. Real dünyada farklı devletler var. Acaba devlet kavramını tanımlarken, yani demin de ideal devlet tanımı yaparken bu ne kadar doğru?
Gerçek devlet değil, ideal devlet.
Gerçek devlet ve ideal devlet bir. Çünkü yani şu anlamda real devletler değişiyor.
Evet. Yani devlet kavramına bütün bu bugünkü bilgilerimiz doğrultusunda doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri sokmak ne kadar doğru?
Şimdi
yani
ben,
bu işte demokrasi imparatorluktan daha iyi olduğuna inandığımız ya da öyle bildiğimiz daha iyi de olmadığını düşündüğümüz için
var, evet, o konuda bir kere
işte demokrasiye ait bir takım özellikler atfediyoruz. Yani ideal devlet öyle olmalı diye düşünüyoruz.
Şimdi biraz...
İnsan hakları olmalı.
Evet.
Belki de olmamalı yani. Yani solid devlet kavramında bunlar olmalı mı?
Bunlar aslında olmalı. Şimdi Nesnertin çalışmasını okursanız, izlerseniz, onun kültürüne alışabilirsek bu konuları çok güzel tartışabiliriz, irdeleyebiliriz. Ve ideal devlet kavramının ne olduğu...
Yani devlet kavramını tabii ki kavram olarak anlıyoruz. Ama yani böyle hani bugünkü bilgilerimize ait bir takım tanımlamaları sokuyoruz. Onun için gibi geliyor bana.
Onu yapmamamız gerekiyor. Yani bugünkü bilgiler...
İdeal devlet yani devlet kavramının içinde...
Mesela insan haklarının olması devlet kavramının içinde mi? Yani bu şey mi? İdeal... Şimdi ben şey dedim, hak sonsuzdur. Yani insanın hak kavramıyla insanı düşünürsek, insanın hakkı olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Yani hak mülkiyet demek değil, hak bir şey alıp kendini yapmak demek değil. Ve hak istençle realite nesnesi arasındaki bir ilişki, yani muhtemelen daha iyi bir bağlantı kurulabilir. Ama öyle dersek hak o zaman her şeye yayılabilir. Yani benim her şey üzerinde hakkım var. O sonsuzluk şey değil. Benim,
sonsuzluk
ister.
Ama zaten
bu yargılama söz konusu değil.
Bir dakika.
Öyle ki yargılama söz konusu ister mi? Yani yargılama
hangi konuda yargılama oluyor? Hangi? Neyin iyisi kötüsü? Bir, ben kaçırdım orayı galiba. Herkes kaçırdı.
İyi gerekiyor
evet.
Yani en soyut hali ne? Onu doğru söyle.
Ya, en soyut hali, en soyut hali, en ideal hali olması gerekir. Çünkü yani ne kadar soyutlarsak tam yani kavramı kendisi olarak elde edersek o kavramı başka kavramlarla bağlantılama şansınız o kadar artar. Yani daha doğrusu mesela devlet kavramının ideal içeriğini bulmak istiyorsak o zaman oradaki ilgili kavramları, yani devletle ilgili kavramları kendi tam soyutlamaları içinde ele alıp onları o zaman, çünkü kavram o arılığı içinde ya da soyutluğu içinde kavramsal bağıntıya açılabiliyor. Ve bunu şeye uygularsak devlete ya da başka bir konuya, devleti uyguladığımızda devlet kavramının içindeki kavramlar, içerdiği kavramlar, işte istenç, hak, özgürlük, yasa, yani evet, bu kavramların her birini yine soyutlukları içinde alıp bir sistematik bağlantıya koyabilirsek, o zaman ideal devlet kavramının yapısını ortaya koymuş oluruz ve o zaman işte bütün tarihsel devletler için kriter olabilecek, gerçek kriter olabilecek bir şey ortaya çıkar, model. Ve bunun doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz? İdeal sözcüğü ve nesnellik yakalama. Yani nesnellik.
İdeal devlet tanımı diye bir tanım yapabilir miyiz? Devlet kavramı ideal devlet tanımıyla mı örtüşüyor?
İdeal ne demek olacak? İdeal en iyisi, en iyi tam. Evet, yani en tam olarak, en iyi olarak.
Derseniz yakalama gibi.
İdeal olanı kabul edin. İdeal devlet kavramıyla aynı şey mi?
İdeal devlet kavramı ve?
Devlet kavramı.
Eğer devlet kavramının kendinde eksiksiz olduğunu düşünüyorsak tabii ki aynı şey diyeceğiz. Ama yani burada bu ideal kavram falan ya, onlar sadece vurguyu anlatıyor. Yoksa ideal devlet kavramı, ideal sanat kavramı.
Yani sanki onu başka yani devlet, şey dediğimiz oluyormuş gibi geliyor bana.
O zaman atalım. Devlet kavramı, yani, ha, devlet kavramı yeterli. Devlet kavramı dediğimiz zaman da yeter. Çünkü devlet kavramı kendinde zaten ideal olmak durumunda. Ve reel devletlerin durumu ona karşı ölçülebilir ve burada yöntem işte şey, o kavramların içeriklerinin bağıntılarını doğru kurmak, yani kurulmayan, yapılmayan şey o. Şimdi mülkiyet mesela, özel mülkiyet bireylerin hakkı mıdır, değil midir? Şöyle bir şey getirsem, mülkiyet bireyler açısından belirli bir, örneğin bir toplumun her bir bireyi, o toplumun toplam kapitalinin binde birinden daha büyük mülkiyeti olmamalıdır falan. Yani şimdi Sparta'da o şey, oranın yasamacısı Lycurgus özel mülkiyeti kaldırıyor falan, ya da kaldırıyor, Platon kaldırıyor mesela. Yani bunlar doğru mudur, yanlış mıdır? Biz bunları hangi kritere göre yargılayacağız? Tabii ki devlet kavramına göre ya da ideal devlet kavramına göre ve o yüzden idealin kavramın önemi büyük. Ve bu hemen şipşak çözülebilecek bir şey diyemeyiz. Çünkü yani dünyanın bugün işte yüzlerce devleti var ya da en azından 200'e yakın devlet var ve bunların her biri değişik gelişme aşamasında, değişik içerikleri var, değişik değerleri, kriterleri var. Yani ama yine de bir devlet kavramı bütün bu kaosu bir hizaya getirmenin şeyini sağlıyor, standartlarını veriyor. Yani baştan
devlet kavramının realitesi var.
Evet. Real devlet.
Her kavramın realitesi var mı? Her eğer varsa varlık kavramının realitesi nedir?
Varlık kavramı en genel kavram olduğuna göre her şeye katılıyor. Yani her şey var. Devlet kavramının realitesi var olan devletlere ve var olmuş olan, tarihte geçmiş olan, ortadan kalkmış olan devletlerde görülen bir şey. Ve yani kavramın realitesiz olması söz konusu değil. Ha?
Varlık kavramında var etmesiyle var. Yani
ilişkilendirmeyle
var. Evet. Ortaya çıkma ve
yani tarihte ilişkilendirmesini madem ilişkilendirmesi olan devlet ile aynı şey var olan değer devletler bilir yani işte o doğru ya yani her neyse farklı işler gösteriyor. Belki de varlık kavramında nesnesini görürüz. Değer dünya ama orada da bir başka şeyler içeriyor.
Varlık
yani orada öyle gidebilir miyiz yani bir an?
Yok yani şimdi varlık kavramı ile devlet kavramı, varlık kavramı mantık biliminin kavramı ve ikisini realiteyle ilişkilendir. Yani realiteyle ilişkilendir ilişkileri konusunda daha fazla bir şey söylenemez. Varlık en evrensel ve en temel kavram. Yani varlık, şimdi bunlara mantıksal yanıt vermek lazım. Yani eğer mantık varlık kavramını bütün sistematik yapıda en temele koyuyorsam, o zaman varlık temel kategori hepsinin üzerine dayandığı ve hepsinde kapsanan kategori olacak. Yani ne varsa varlık, ama Devlet, yani şey gibi, bir binanın 100 katlı bir binanın 70. katı üzerindeki 30 katı taşır ama kendisi 70 kata dayanır, değil mi? Yani 70 kat onda kapsanır. Ama 30 kat aşağıdaki 70 katta aynı anlamda kapsanmaz ama yine de şey 30 kattan bağımsız değil. Yani şöyle diyorduk o durumda, eğer izleyebilirsiniz, koptuysanız çok karışık ya da anlamsız gelebilir. Bir sistem, yani Arus doğa ve hiyerarşi şöyle kuruyorduk. Arus temel kavram, temelde yatan şey. Doğa ve tin alanları geliyor. Tin alanına geldiğimiz zaman alttaki iki katı kapsıyoruz. Yani tin her zaman doğayı kapsıyor ve tabii ki logosu kapsıyor. Şimdi o zaman buna hiyerarşik olarak düşünürsek, yani üç bölümden oluşan bir yapı ama bunun içinde değişik kavramsal bir yükseliş şeyi var, süreci var ve burada hiyerarşi şey gibi, o apartman örneğindeki gibi, yani hangi kattaysan üzerine dayandığın ve sana dayanan şeyler var, katlar var ve onlarla ilişkin tabii ki şey farklı. Neden farklı? Bir taraf mantıksal olarak şey diyorduk, önceki kavramlar, yani geride kalan kavramlar belirtik olarak kapsanıyor. Belirtik, açık olarak. Yani çünkü onlara dayanarak gelmişsin.
Dolaylı
gelmişsin. Ama öteki kavramlar, onlar örtük olarak kapsanıyor. Evet, yani evet. henüz ortaya çıkmamış. Örtük potansiyel gibi düşünün. Henüz açılmamış. Yani 70. kattasın ama 71. kata geçmemişsin. 71. kat 70'te örtük olarak kapsanıyor. Ama 69. katta gerisi açıkça belirtik olarak explicit. Yani bu şey, mantıkta hiyerarşi var mıdır yok mudur sorumuzun yanıtı buydu. Yani her şey eşit değil. Tam bir şey yok. Eşitlik yok. Ne anlamda eşitlik yok? Şey, öyle bir örtüklük ve belirtiklik farkı var. Yoksa onun dışında tam bir eşitlik var. Ha?
Açılım
anlamında. Açılmış olanlar ve açılacak olanlar. Yani mantık biliminde biz şimdi neredeyiz? Örneğin şeydeyiz. Nicelik bölümündeyiz ve ne yaptık? Niteliği açtık. Ama henüz daha ötesi, ilerisi açılmamış duruyor. Çünkü açılmadı ve açılımları şeye bağlı. Şu anki aşamamıza bağlı. O zaman varlık en genel kavram, her şeyde kapsanıyor. Çünkü en altta duruyor. Bütün bir sistemin şeyi aslında a priori ya da kendinde bütün o sistemi kapsıyor. Yani varlık kavramından çıkarsamalar zinciri başladığı zaman bunun anlamı devlette, sanatta, dinde, felsefede vesaire bütün tinsel kategoriler de o çıkarsama sürecinde kendilerini ortaya çıkaracaklar. Ki birlikten söz edelim. Yani burada bir kavramını şeye uyguladığı zaman Mevlana ya da Parmenides ya da başka felsefeciler, bütün bir varoluşun birliği söz konusu ediliyor. Sadece mantığın birliği değil. Doğanın ve tinin de birliği. Ve orada aynı zamanda da o ayrılıklar, ayrışımlar kalıyorlar. Yani bu birin bir olmayan, o bütünlüğü sağlayan faktör bunların kavramların arasındaki ilişki. O ilişki birlik ilişkisi ve o ilişkiyi bizim düşüncemizle kavrama sürecimize diyalektik diyoruz ya da kurgu düşünce diyoruz. Yani çünkü
yani birin kendini çoka itmesi de böyle bir şey herhalde, değil mi?
Birin kendini çoka itmesi o mantık biliminde çok üzerinde duracağımız bir şey. Yani onu şu an isterseniz almayalım ya da alırsak da en az
bu
bir...
anlamda mıdır? Yani öyle almışsın.
Bir, hayır, şimdi ben buradaki yani birden söz ederken bütün bir şeyi, bütün bir tin alanını da kapsayan genel bir varoluş birliğinden söz ettim. Yani sayısal bir bir değil bu. Şimdi soruları öldürmeyelim. Yani esas gerçekten güzel sorular var ve şey sorular. Yani tanım tanıtlamayla ilişkilendirirsek tanım geçersiz felsefede, çünkü tanım tanıtlanmamış faktörler kapsıyor. Neden? tanım için varlık, örneğin varlığın tanımının olanaklı olduğunu şey yapalım. Diyelim ki böyle bir şey. Varlık X'tir. X'in tanımını isteyeceğim. Ya da tanıtını isteyeceğiz. Yani tanıtma, felsefede bilgide tanıtmanın zorunluluğunu uygulamamız gerekiyor buraya. Yani bilgi benim görüşüm değil. Görüşler var ve görüşlere katılabiliriz, katılmayabiliriz. Çünkü yani orada aslında çok demokratik olmak gerekir. Demokrasinin belki de şeyi o. Yani ben senin görüşünü benimsemiyorum ama kendi görüşüm var. Sen de benimkini benimsemiyorsun. Yani burada bir denge ve eşitlik ve karşılıklı hoşgörü gerekiyor. Bu demokrasi için gereken bir şey. Ama felsefede, bilgide, bilimde, gerçeklikte demokrasi olmamalı. Olamaz. Yani bence doğa yasası şöyle olmalıdır falan diyebilir miyiz? Ya da bence bu teorem böyle olmalıdır falan. Yani bence bir üçgenin iç açılarının toplamı işte 50 derece falan olmalıdır. Yani 80 derece çok... Evet. Yani psikolog teoremi konusunda bir referandum yapabilir miyiz? Doğru mu yanlış mı? Ya da değiştirelim. A kare artı B kare eşittir. C küp olsun. Yani burada demokrasi mümkün değil. Tanıtlama gerekiyor. Eğer görüşlerle gidersek o zaman bir tür demokrasi istemiş olacağız. Çünkü herkes kendi görüşüyle gelecek. Çok saçma. Yani bilim demek, bilgi demek daha doğrusu, tanıtlama demek, us demek. Ve onu uygularsak felsefenin şeyine girebiliriz. Kalbine doğru ilerleyebiliriz ve onu, yani bütün bu şeyler felsefe tarihinde insanların yapmaya çalıştıkları şey de o. Tanım ayrı bir şey.
Birlikte bir şey yapmaya çalışırken gerçek olan bir şeyi ileri sürdüğünde karşımızda yani bir bir takım görüşler hakim ama bu bir gerçeklik. Bir ortam demokrat olduğunu iddia eden bir ortam. Ama bu gerçekleşemiyor. Çünkü bu sefer sen orada bir despot durumunda kalabiliyorsun gerçeklik adına, gerçekliği koruma adına. Bir despot durumunda kalınabiliyor. Bu nasıl engellenecek?
Ben bir şey anlamadım.
Yok, biraz evvel senin söylediğin şey gibi işte. Gerçekte demokrasi olmaz.
Evet.
Yani aynı şey.
Şimdi eğer şey dinlediyseniz, ne?
Pardon.
Söyle.
Şu varlıkla ilgili yapılan yanında açıklamalar varlığa dair mi yoksa onu dışlayan yalnızca var, her zaman var, yokluğu dışlıyor.
Onlar şematik diyebiliriz onlara. Yani bir kavram kendisidir dediğiniz zaman onun üzerine konuşma hakkımız ortadan kalkmıyor. O anlamda konuşuyoruz. Yani bunlar yüklem değil. Yalnızca var. Zaten var demek. Her zaman var. Evet. Zaman yüklemiş oluyoruz ki o da dışsal. Yani varlık zamanla ilişki. Yani her zaman var demek zamanla ilgisi yok demek.
Kanıtlamalıyız dediğimiz de şimdi kavramlar pek kanıtlamayla uyuşmayan kavramlar.
Evet. İşte gerçekten şey kritik nokta burası. Kavramlar ve tanıtlamayı nasıl bir araya getireceğiz? Kesinlikle şey bu. Değil mi?
Evet.
Yani tanıtlama şimdi tanıtlama şu. Bir gerçek var. O gerçekliğinden emin olduğum bir başlangıç yapıyorum ve onun üzerine bir yapı kuracağım. O yapının gerçek olması gerekir. Yani eğer o yapıya ben dışarıdan faktörler getirirsem olmaz. O yapının her faktörünün tanıtlanmış olması gerekir. Ya ki yapı sağlam olsun. Tanıtlama nedir diye sorduğumuz zaman o yine senin sorun orayla gerçekten çok önemli. Yani onu çözebilirsek buradaki beyin gücümüz 10 katına 50 katına çıkar. Yani felsefede tanıtlama şeye bakın, mesela geometrik tanıtlamaya bakın, Euclides'in tanıtlamasına ya da Spinoza'nın tanıtlamasına falan ya da Kant'ın, yani genellikle şimdi Euclides'in tanıtlama yöntemi geometri için ideal. Çünkü aksiyonları alıyor, aksiyonlar gerçekler. O gerçeklerin üzerine onların bağıntılarıyla doğru kurduğu zaman yalnızca ve yalnızca orada gerçeklik üretiliyor. Ve geometrinin şeyi bu, değeri bu, önemi bu. İnsanların ona güvenmesinin nedeni de bu. Yani orada şey yok, varsayım yok ve yanlış bir ıslanmama da zaten yapıyı çökertir.
Herkesin kabul ettiği bir şey.
Herkesin kabul ettiği bir şey. Çünkü herkesin kafasında yapabildiği bir şey, doğrulayabildiği bir şey ve genellikle orada bir dolandırıcılık, bir aldanmaca, bir yanıltma falan böyle bir şey olmadı. Yani geometri temiz ve sağlam ve tamamlanmış bir bilim olarak duruyor. Bunu biz fiziğe, kimyaya, tarihe, sosyolojiye, bilmem şuna buna falan uygulayabilir miyiz? Yani din alanına da, doğa alanına ve şimdi matematik doğa alanı değil, geometri de şey değil. Çizgiler ve noktalar ve yüzeylerle ilgilendiği için fiziksel doğanın şeyi değil en azından ama fiziksel doğayla birebir ilişkisi var. Yani onu da biliyoruz. Yine de şey, geometrinin o yöntemsel fizikte Newton aynı şeyi uygulamaya çalışıyor. Galileo aynı şeyi uygulamaya çalışıyor ve genel olarak aslında hepsi aksiyomatik yöntem uygulamaya çalışıyorlar. Yani aksiyonlar bunlar diyorlar, tanımlar bunlar diyorlar, ortak kavramlar bunlar diyorlar. Onların kitaplarını görürsek, bakarsak göreceğiz. Onun üzerine teoremler. Galileo'nun yaptığı şey de aynı. Yani öpülürsün. Newton'un yaptığı da aynı. Yani yasalar getiriyor aksiyomatik olarak. Bir altyapı kuruyor. Altyapının üzerine şeyi, yapıyı, bütün genel yapıyı ayrıştırıp oluşturuyor. Bir tanıtlama diyoruz buna. Çünkü burada şey var. Aksiyonlara dayalı ve doğru ıslamlamalarla işte kurulmuş bir yapısal bütün var. Yani
ama varlıkta a priori var olduğu sayılır. Değil mi? A priori değil mi? Sonuç varlık vardır dediğiniz zaman bu a priori var olmalı.
Ama bir yöntemi var gene de onun yani. Sonuçlama yok.
A priori değil mi? Buradaki varlık vardır dediğiniz zaman.
Şimdi bir dakika. A priori yani neyin a priorisi? A priori genel bir şey. Önsel demek. Neyin öncesi falan. Onu düşünmek lazım. A priori kullanmayalım bir saniye.
Tamam.
Kullanmayalım. Varlık vardır. Burada varlık şey gibi görünüyor. Geometrinin aksiyonları gibi görünüyor. Yani aksiyonlar tanıtlanmıyor diyor. Varlık tanıtlanmazsa o zaman o da aksiyomatik olmuş olur. Mesela Hegel mantık biliminde onu kabul etmiyor. Yani aksiyomatik bir başlangıç olmaz diyor felsefe. Çünkü aksiyomatik başlangıç dolaysız başlangıç demektir.
Görgüsülerle aynı olur.
Evet dolaysız ise dolaylıdır gerçekten. Dolayısıyla dolaysız başlangıç diye bir şey ancak analitik olabilir, anlak yanılsaması olabilir ya da yanılgısı. Yani aksiyomatik başlangıç doğru değil. Neden? Çünkü aksiyonlar tanıtlanmış değiller, çıkarsanmış değiller ve o yüzden o işleme ihtiyaçları var. Yani felsefenin yöntemiyle geometrinin yöntemi arasındaki fark o diyor Hegel. Yani biz onu kabul ederiz etmeyiz. Ama söylediği şey o. Yani eğer geometrik yöntem ideal yöntem olarak kabul ediliyorsa çok iyi. Yani bu niyet olarak muazzam bir şey. Çünkü bilimin tanıtlama üzerine, bilginin tanıtlama üzerine dayanması gerektiğini kabul ediyor. Ama bu iyi niyete rağmen o yöntem şey değil diyor. Bilgi için yeterli değil. Çünkü tanıtlanmamış öğeler kapsıyor. Yani şimdi aksiyonlar matematikten kabul ettiğimiz şey. Yani çok bütün matematik bir yerde onlara dayanıyor. Öküdes onlara dayanmış ve yüzyıllarca öyle gelmiş. O konu çok şey değil. İnsana hemen bir çırpıda dedirtecek bir nokta değil. Yani aksiyonlar tanıtlanmalıdır. Tanıtlanmaya gerek. Çünkü aksiyon tanıtlanamayan ve tanıtlanmaya gereksinimi olmayan bir şey olarak kabul ediliyor. Ona yani en azından oradaki problem bu. Aksiyonlar tanıtlanabilir mi? Tanıtlanmaz mı? Tanıtlanması gerekmez mi? Tanıtlanması olanaksız mı? Plan. Ve tanıtlama nedir? Tanıtlama deyince şeyi anlamamak lazım. Yani dışsal faktörleri anlamamak lazım. Mesela Ökides'in 5. postülatını hatırlayan var mı? Paralellik. Onun postülat değil tanıtlama olması gerektiğini ileri süren bir takım insanlar o ileri sürmelerini gerekçesini sadece postülatın çok uzun olmasını da buluyorlar. Yani tanıtlamanın uzunlukla, kısalıkla falan bir alakasının olmaması gerekir. Şimdi tanıtlama nedir sorusu yani bu şey yine işte bu geometrinin, felsefenin yöntemiyle ilgili yani o yöntemleri ayırmamız gerekecek ve bu konuda kafamızı netleştirmemiz gerekecek. Yani tanıtlama saatimiz var mı zamanımız? Geçiyor mu? Geçti mi? Ha? Ha? Şeyimiz dağılmıyor değil mi? Yani zaman şeyi tanıtlama bilginin şeyidir dedik. Güvencesi yani gerçek bilginin ve bilginin gerçek olması gerekir tabi. Tanıtmanın varsayıma dayanmaması gerekir. Yani tanıklanmanın çıkarsanma olduğunu nereden söyleyeceğiz? Tanıklama şu, yani bir bağlantı var mesela öküves durumunda üç kenar arasında bağlantı var, hipotenüs ve iki kenar arasında. Bu bağlantı tasarımsal, ölçümsel olarak, gözlemsel olarak biliniyor. Ama tanıklama, yani tanıklama bilginin güvencesidir dedik. Bilginin şeyi değil, üreticisi bir bakıma değil, bir bakıma. Eğer Pisagor o teoremin tanıtlanmasından önceki bağıntı bilgisini geçerli varsayarsak ona da bilgi diyeceğiz ama tanıtlanmamış bilgi. Çünkü doğru, yani a kare artı b kare eşittir c kare. Bunu Sümerler de biliyorlar ve Mısırlar da biliyorlar. Ama tanıtlanmamışlar ve yine de o bilgi ama tanıtlanmamış bilgi. Yani yanlış olabilir. Neydi onun kaygısı, o durumda kaygımız? Bir üçgenin, o dik açılı üçgenin o bağıntıyı taşıp taşımadığını bilmenin yolu o üçgeni ölçmek. Ölçmeden bilemeyiz. Yani eğer evrensel yer çekimi yasası tanıtlanmamışsa o zaman kesin olarak pekinlikle şey diyemeyiz. Her cisim düşecek diyemeyiz. Ancak düştüğünü gördüğümüz zaman onun düşeceğini söyleyebiliriz. Yani tanıtlama evrensellik getiriyor ve zorunluluk getiriyor bir bakıma. Çünkü o Pisagor teoremi tanıtlandıktan sonra artık ölçülmüş, ölçülmemiş bütün üçgenlerin o bağıntıyı kabul ettiklerini biliyoruz. Tanıtlama nasıl olacak parça para? Peki, geometrik tanıtlama için şunu diyeceğim, onu bağdaştırabilir misiniz? Geometride Öküdes'in yaptığı şey tanıtlama, aksiyonlar gerçek, Lego taşları gibi, Legolar gibi. O aksiyonları alıp üst üste yan yana dizip takıp falan filan teoremler oluşturuyor. Teoremlerde tanıtlama olarak kullandığı şey bu. Yani şimdi şöyle bir daha söyleyeyim. Tanıtlama dediğiniz zaman yaptığı şey çok çok açık. Yani böyle bir takım kendiliğinden otomatik uslamlama işlemleri falan değil. Tanıtlamada sadece şeyi kullanıyor. Aksiyonları kullanıyor. Okursanız göreceksiniz. O aksiyon, bu aksiyon, o aksiyon. Yani bunları onun için Lego gibi dedim. Alıyor ve onların sentezinden bir teorem oluşturuyor. Yani şu üçgen bu üçgene eşittir. Bu aksiyomatik olarak geçerli olması gereken bir şey. O Pisagor teoremi şeyinde tanıtlamasında. Orada kullanılan bütün içerik, malzeme aksiyonlar ya da o yani en başta tanımladığı postüle ettiği şeylerden oluşuyor. Burada bir çıkarsama bile yok aslında. Yani çünkü o bütün yaptığı şey sentetik geometrinin anlamı o. Aksiyonların yan yana koyulması ya da bir araya getirilmesi. Ve orada bütün problem şuydu, aksiyonlar kuşkulu. Tanıtlamadan geçmemişler. Yani geometri yanlış değil ve felsefede tanıtlama nasıl olur? Felsefede tanıtlama şu, devlet nedir? Devlet şudur, şudur, şudur diye bir açımlama yaptığımız zaman yani burada değil mi? Bunun doğruluğu ve tanıtlanması, doğru olması gerekiyor. Bunun tanıtlanmasını istiyoruz. Devletin çıkarsanması diyoruz. Ve eğer devlet kavramı ya da yurttaş kavramı o Öküdes'in yönteminde olduğu gibi doğru öncüllerden sentez edilmişse, türetilmişse o zaman o çıkarsama zaten doğru olacak.
Varlık
dolaysız. Şimdi çok iyi, tam noktadayız. Varlık çıkarsa dolaysız olduğuna göre, yani dedik ya varlık hep var olan, o zaman onun varlığını doğrulamaya gerek yok. Çünkü kendi kendisinin varlığını doğruluyor bir bakıma.
Yani tanıtlamaya gerek yok mu?
Çıkarsamaya gerek yok. Dolayısıyla tanıtlamaya gerek yok. Ama işte orada problem var ve o zaten olması gereken bir şey. Yani eğer dolaysız olarak ya da aksiyomatik olarak kabul etmek geçerli değil. Yani varlığın da çıkarsanması gerekir. Varlığın çıkarsanması onu ilişkilendirme anlamına gelecek.
O zaman bir paradoks varmış. Ya öyle ya böyle. İkisi birbiriyle çelişiyor çünkü. Ya çıkarsayamayacağız, ya da çıkarsamak için bir şeyle ilişkilendireceğiz. O ilişkilendirmeyi yaptığımız zaman da varlık varlık olmaktan çıkacak. Dolaylı evet. Hale gelecek.
Evet. Varlığın şey problemi bu ve çıkarsaması da bu diyebiliriz. Çünkü varlık ne olduğunu ya da belirlenimini ancak ve ancak bir başka şey ile ilişki içinde kazanabilecek olan bir kavram. Yani varlık ilişkide olmak zorunda. Eğer yokluk yokluğu soyutlarsak, yani orada her kavram kendi karşıtıyla ilişki içine girmek zorundadır. Bu zorunluluğun nedeni sorusu duruyor internette. Varlık kavramının kendi belirlenimini kazanması için ilişkide bulunması gereken kavram nedir? Yani şunu düşünebiliriz. Bir kavram belli olmadıkça kavram olamaz. Kabul mü? Kavram belirlidir. Kısacası bu. Kavram belirlidir ve belirlilik olumsuzlamadır. Yani şu... Burası bizim çözüm noktamız olabilir. Şimdi bunu çürütebilirsek tamam. Yanlış, o zaman düzeltmemiz gerekir. Ama çürütemezsek bunların sonuçlarını da doğrulama durumundayız. Yani varlık belirli. Varlığı belirlenimsiz diyemez çünkü varlık. Ama varlık aynı zamanda belirlenimsizdir diyorduk. Diyebiliriz, belirlenimsizliği her kavrama uygulayabiliriz. Belirlenimsiz devlet demek, soyut devlet demek. Ama devlet yine de belirli. Ve devletin belirlilik taşıması bir belirli devletlerle olan ilişkisi dolayısıyla var. Bir de başka kavramlarla ilişkisinden dolayı devletin belirli olması var. Her neyse, kavram belirlidir dendiği zaman ve o belirlilik açıkça bir ilişki gerektiriyor ya da ilmiyor. Bu. Yani bütün gönül ortamız kavram. Şimdi belirleme şeyi hatırlayın. Yani ara aydınlık her şeyin apaydınlık ve saltık olarak aydınlık olduğu bir yerde körüz. Hiçbir şey göremeyiz. Görebilir miyiz?
Evet.
Yani eşit ölçüde aydınlık. Tam olarak ya da tam olarak karanlık. Yani belirleme şey gerekiyor. Karşıtıyla ilişkiyi gerektiriyor. Bunu biliyoruz. Bu bir kere de öğrenilebilen bir şey. Her belirleme olumsuzlamadır. Ve Spinoza'nın bu sözü Spinoza, yani bizim onu nasıl kullandığımızı bilse kesin şey yapardı. İçerlerdi ve kızardı.
Öyle kullanmıyor.
O tam tersi anlamda kullanıyor. Yani söz belirlenimsizdir, Tanrı belirlenimsizdir diyor Spinoza. Çünkü belirli olursa sınırlanmış olur. Yani o panteizmin gereği olarak o şeyi kullanıyor. Çünkü Tanrı'nın şeyini istemiyor. Sınırlanmasını ve sonlanmasını istemiyor. Aynı şeyler gibi. Eleatikler gibi. Eleatikler için de varlık belirlenimsiz.
Güzel yanlış mı anlamış?
Hayır.
Hayır.
Eleat yasamız diye bizim kullandığımız gibi kullanıyor diye düşünüyorum. Yani biz...
Egel öyle kullanıyor.
O da öyle kullanıyor. Ama öteki tarafına dikkat edelim. Yani Spinoza'nın onu kullanma tarzı ya da amacı şey değil. Saltın, tözün belirli olduğunu göstermek değil. Töz onun için belirlenmiştir.
Tözü varlık anlamında mı kullanıyoruz?
Evet. Belirlenmiştir. Saltık belirlenmiştir. Yani
çünkü belirlenimsiz dersek atçıların sanmış mıyormuş nominalistlerin? Yani at olmuyor mu o zaman?
sadece belirlenmiş olur. Bir ada dönüşmüyor mu?
Yani nominalistler yani özellikle adı söylüyorlar. Yaklaşık bir yani atçılık bir yorum sonucunda ulaşılan bir şey değil. Şimdi, yani Spinoza belirlenimsiz dediği zaman bu addır demiyor. Tersine bu nesnel varlıktır ve en nesnel. Atçıların tam tersini yapıyor diyor. Değil mi? Yani Spinoza şeyler, atçılar töz dedikleri zaman atçı töz bir at. Realitesi olmayan bir şey. Gerçekte olmayan. Sadece senin sözünde, düşüncende, bilincinde olan bir şey. Onu kastediyor. Spinoza öyle düşünmüyor. Spinoza için töz şey en gerçek varlık ve ama belirlenimsiz olması onun sonsuzluğunun güvencesi oluyor. Çünkü belirlenim aynı Parmenides'te olduğu gibi hemen bir sınır getirecek. Olumsuzlama bir sınır. Yani yokluğu o yüzden. Yokluk varlığın olumsuzlaması. Ve o yokluğu oradan dışlamanın yolu varlıktan belirlenimi dışlamak.
Olumsuzlama diyalektik anlamındaki olumsuzlama değil mi?
Olumsuzlama diyalektik şu demek, olumsuzlama olumluya yapışık. Yani ayıramazsın onu. Belirlenimsize belirlilik yapışık. Çünkü dikkat edin, belirlenimsizin kendisi bir belirlenim.
Aynı zamanda.
Onu görüyorsak orada diyalektiğin kaçınılmaz olduğunu ve çok da açık olduğunu görebiliriz. Yani belirlenimsizlik şey değil. Demek istediği şey değil. Tam tersine. Belirlenimsizlik bir belirlenim ve olumsuzluğuyla zorunlu olarak birlik içinde işte bunlar Zenon'un ve Parmenides'in görmeye başladığı şeyler, bağıntılar. Daha önceki düşünürlerde yok. Onlar tasarımsal, imgesel falan. Ama yani onları hafife almamak lazım. Çünkü bu noktanın temelini onlar oluşturuyorlar. Evet yani ve Herakleitos'la birlikte bunlar aslında neredeyse bütün bir felsefi içeriği patlatmışlar. Yani ondan sonrasında biz çok fazla ilgimizi çekmeyecek şeyler. Empedokles bilmem ne falan. Yani hatta onlara saçmalıyor diyeceğiz. Çünkü çıkarsama, tanıtlama. Buradaki uslanmama keskinliği ve gücü yok şeyde. Daha sonrakilerde. Herakleitos'ta ve Elatikler'de. Ve o yüzden bunlar çok önemli. Bunlar üzerine ne kadar dursak, acelemiz yok yani. Ne kadar dursak yeridir. Yeter ki şey yapalım. Çözelim çünkü felsefe tarihinin başı ve bizim için de bireysel felsefe tarihimizin başı olacak noktalar. Yani, o yüzden mümkün olduğu kadar okuyun kaynaklardan, başka kaynaklardan, İngilizce, Türkçe ve yani ya da sorgulamayı şey yapalım. Hiçbir noktada kesmeyin. Yani çünkü sorular şey birlikte düşünmemizin yolları ve gördüğünüz gibi bir ilerleme oluyor. Evet. Saat 5 oldu galiba.
Yıl geç.
Evet biraz geç başladık ama.